Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Tarık Hocam, Oktar Hocam ve Akın Hocam'la beraber bir de misafirimiz Berk var. Berk geldi. Hoş geldin Berk.
Hoş bulduk.
Evet, sohbetimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Ağır Zaman'dan bahsedeceğiz. İman hakikatlerinden ve Allah'ın yaratma sanatından bahsedeceğiz inşallah. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Bu evrimcilerin bir darbeyle başlayalım isterseniz. ayının balinaya dönüşmesini iddia ediyor Charles Darwin. Halbuki balina bambaşka bir hayvan. Ayı bir kara canlısı. Aralarında hiçbir bağlantı yok. Kaldı ki 200 ton balina var. Yani bir ayı normal suya girip de yüzerken diyor ki ağzını aça aça diyor. Bu diyor balinaya dönüştü diyor. Ve bunu bu şekilde iddia ediyor. Bakın o alıntısını okuyayım Darwin'in. Diyor ki Kuzey Amerika'da, şöyle ekranı alalım hatta. Bu Türlerin Kökeni kitabının ilk baskısında, İngilizcesi var burada, altında da tercümesi var. Büyütelim böyle. Kuzey Amerika'da siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa, ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Şimdi bakın burada dikkat ettiğinizde normalde bir laf salatası var böyle. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan deyimlerle böyle bir telkin var bilinçaltına. Böyle adaptasyon lafını kullanmış, işte suda böcek yakalayabilmek için görülmüştür. Eğer sürekli böyle olursa, rakip olmazsa, doğal seleksiyon ile, doğal seleksiyon evet. Taş, toprak, kaya. Taş, toprak, kaya diyecek ki, bu ayı ağzını fazla açıyor. Biz bunu iyisi mi başka bir canlıya çevirelim, bunun genetik bilgisini olduğu gibi değiştirelim. Yepyeni genler, on binlerce protein yapalım. Bu balina olsun, suda yaşasın. Gariban zorlanıyor, karadan suya girdiğinde. Niye öyle oluyor ki? Hep suda dursun, durabilecek hale getirelim evet. Bunu gibi. Bu kadar evet. Saçma bir şey bakın. Bu halde yazıyor. Nitekim Charles Darwin bunu yazdıktan sonra bunu tabii ki ilk baskısından sonra çıkartıyorlar. Takip edenleri bunu kabul etmiyor ve çıkartıyorlar.
Ya tüylerini dökecek değil mi? Evet. Ciğer yapısını değiştirecek.
Kemik yapısını
ondan
değiştirecek.
Sonra kuyruk ekleyecek. Yani sadece böyle 3-5 şey değil.
Tabii.
Yani yüzlerce binlerce hatta trilyon hesabıyla şeyi değiştirmesi gerekiyor.
Göz yapısını değiştirecek.
Tabii. Yani değiştirebileceği bir şey yok zaten.
Yani değişmez. Hani evet. Değişmez de hani diyelim ki olmuş olsa
evet.
Yapması gereken tabii yapması gereken yüzlerce binlerce farklılaşma değişiklik evet. Olması gerekiyor. Bunların da hiçbirinin olmayacağı, kendi kendine olmayacağı.
Evet.
Çok açık zaten en basitinden düşünürsek bir göz indirgenemez kompleksliğe sahip olduğu için zaten hiçbir zaman canlı göze sahip olamayacak, göremeyeceği evet. için de soyunun devamı olmayacak. Yani hani proteinden evrimleşti desek ki mümkün değil. Yine de ancak o şekilde evet. Ayının evrimleşmesi yine de mümkün olmuyor maşallah.
Evet. Şimdi bunu bu iddiayı bizim Celal Şengör'e soruyorlar. Celal Şengör ne yapıyor? Evrimi savunmaya çalışıyor. Savunamıyor bile. Ona diyorlar ki ya diyorlar Darwin böyle böyle diyor. Ne diyorsunuz? Bakalım ne diyor Celal Şengör.
Birinci baskısında yer alan fakat daha sonraki baskılarında çıkartılmış olan ayıdan balinaya geçiş
ben hepsini okudum diyor. Öyle bir şey yok diyor. Allah Allah. Biz mi yanlış görüyoruz? Bakın ekranda hala duruyor Charles Darwin kitabı. Bakalım Celal Şengör. Demek ki bu sayfayı okumamış mı yoksa hiç mi okumamış?
Bir de böyle bir şey yok diyor. Yani evet. Demek ki hani...
Ben okudum diyor bakın tabii. Hiçbir şey yok diyor. Bakın ne yazıyor burada? İngilizce'de original species yazıyor. Altında kim yazmış bu kitabı? Charles Darwin yazmış.
Biraz meşhur kitabı. Biraz yaklaştır istersen Oktar Hocam hani göremeyenler için.
Evet. Şimdi Celal Şengör bizi muhtemelen seyrediyordur zaten izliyor böyle genelde tahmin ediyorum. The Origin of Species türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla birinci baskısı. Ne diyor burada? Charles Darwin diyor. Ne diyordu şey? Celal Şengör. Ben okudum öyle bir şey yok. İşte bakın. Sayfa 184. Teorinin zorlukları adlı bölüm. Difficulties on Theory adlı bölüm. Hatta burada İngilizcesi var. Bakın İngilizcesine yakını alalım. Bu da tercüme ettik. Biz böyle hani kolaylık olsun diye yazdık. Halbuki İngilizcesi de burada. Yani Celal Şengör'ün hiçbir şeyden haberi yok. Genelde aslında şöyle oluyor. Yani Celal Şengör önemli biri değil. Kale alınacak birisi değil. Hakikaten moleküler biyoloji bilmiyor, genetik bilmiyor, paleontoloji bilmiyor. Hiçbir evrimi bile bilmiyor. Yani evrimin ne iddia ettiğini dahi bilmiyor. Ortada. Yani ben o kitabı okudum, öyle bir şey yok diyor. Ya okumamış ya da okumamış. Yani başka bir izah yok. Oku, ya okusa insan. Yani bilmiyorum, İngilizce biliyor herhalde. İngilizce çünkü DNA falan diyor DNA'da. Okusa görürdü zaten. Önemli değil. Fakat önemli olan nokta şu. Yani evrimcilerin hiçbir bilgisi yok. Veya birçok şeyi de bildikleri halde çarpıtırlar hep. Yani doğru olmayan bir şekle getirirler. Halbuki bu o kadar mantıksız bir iddia ki. Yani biraz moleküler biyoloji, genetik bilen birisi bunun hiçbir şekilde doğru olmayacağını bilir. Çünkü balinalar öyle muhteşem canlılar ki bakın 200 tonluk bir balinanın 10 ton kan pompalayan bir kalbi var. Arabadan daha büyük.
Çok acayip.
Yani sadece kalbi arabadan daha büyük. Ayıdan daha büyük yani kalbi. Mesela dili var. Dili fil ağırlığında. Yani ayının 2-3 katı ağırlığında sadece dili var. Bunun genetik bilgisini düşündüğümüz zaman bir ayının, ayı en fazla bir balinanın diline bile dönüşemez de yani. Yani o kadar abuk sabuk bir iddia ki. Yani balinanın atası olabilecek bir canlı da yok zaten. O iddialarında mesela diyorlar ya, Ambulocetus vardı, Pachylocetus vardı. Bu da bir evrimci iddia. Bu diyorlar daha sonra Rhodocetus ve balinaya dönüştü. Halbuki Ambulocetus ve Pachylocetus dedikleri canlılar, zaten adı üstünde Ambulocetus, ambulasyon, dört ayaklı yürüme demektir, yürüme demektir. Dört ayaklı kara canlısı. Yani dört ayaklı kara canlısı diyor, böyle işte tilki benzeri falan, bir tek kurt benzeri hayvanları almışlar, böyle onu ortaya koyuyorlar. Hop balina oldu. Hop balina olmaz. O yaratılış demektir. Yani balina birdenbire ortaya çıkıyor. Kusursuz bilgisiyle ortaya çıkıyor. Diğer bütün kara canlılarda, bütün türlerde birdenbire ve kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Ve biz bunu zaten fosil kayıtlarında da görüyoruz. İnşallah. Yani bu evrimin, Darwinizmin ne kadar kepazelik, ne kadar sefil bir durumda mantık sefaleti olduğunu gösteriyor. Ama ilginç olan yana bakın, bu çok ilginç. Şimdi burada Charles Darwin kitabında olduğu gibi, bu böyle bir büyü yani bir telkin. Burada böyle bunu okuyan biri meydan boşken, hocamız yokken bunları gerçek zannediyorlardı. Yani hakikaten buna inanıyorlardı bir kısım insanlar. Dünyanın %99'unu kontrol altına aldı bu. Tam bir şeytanın telkiniyle oldu bu. Böyle bir takım Latince kelimeler, işte doğal seleksiyon, adaptasyon. Mesela adaptasyon dedikleri, adaptasyon şu demek. Bir canlının sahip olduğu genetik özellikler var. Onları belli ortamlarda kullanmıyor. Farklı ortamlarda ihtiyaç olduğunda o genetik bilgiyi, o protein üretmeye başlıyor. Ve dolayısıyla yani eğer bu anlamda o zaman doğru, o ortama adapte oluyor. Tamam. Mesela bir bakteri örneği verelim. Bakteri laktozu da kullanabiliyor. Glikozu da kullanabiliyor. Glikoz normal bildiğimiz şeker. Onu enerji üretimine kullanan Escherichia coli bakterisini diyelim. Onu kullanıyor. Fakat ortamda glikoz olmadığı zaman, mesela bunlar bağırsakta yaşayabiliyor. O kişi diyelim ki şekerli bir şeyle beslenmedi. Glikoz yok o an bağırsaklarında. Ve süt içti. Sütteki bu sefer şekeri laktozu kullanmaya başlıyor. Onu galaktoza ve diğer şeye parçalıyor. Ve onu kullanıyor. Ama bu genetik bilgi en baştan beri sahip olduğu bir genetik bilgisi var bunun. Hatta bu genler lak operon denen böyle gen kümeleri vardır. Gen kümelerin operon deniyor. Bir araya gelmiş genler bir operon oluşturuyor. Onlar hepsi birlikte aynı işlevi görüyorlar, aynı amaca hizmet ediyorlar. Laktozu parçalayan genetik, bu lak operon dönen bölgedeki genlerin hepsi birden aktive oluyor. Bunu da laktoz sağlıyor. Laktoz giriyor, geliyor orada onları baskılayan proteine bağlanıyor, ayırıyor oradan. Ve birdenbire üretilmeye başlanıyor. Hatta burada bakın filmini gösterelim. Bu da onun o ortama adapte olmasını sağlıyor. Fakat burada önemli olan nokta tabii. Evet. Burada önemli olan nokta bu genetik bilgiye en baştan beri sahip oluyor olması. Dolayısıyla bunun evrimle hiçbir alakası yok. Yani o Charles Darwin'in adaptasyon lafına örnek olarak veriyoruz burada. Bakın genetik bilinmediği için o dönemde. Tabii doğal olarak Charles Darwin'de haberi yok bundan. Bakın şimdi lak operon denen, yani laktozu parçalayan genlerin kümelerinden oluşan sistemin nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu adaptasyon kelimesinin karşılığı işte. Bakın laktoz parçaları gösteriyor. Neler tanıtıyor önce? Hangi proteinlerin? Beta galaktosidaz denen bir enzim var. Laktozu parçalayan enzimlerden bir tanesi bu. Permeaz denen bir enzim var. Bu da laktozun hücre içine girişini kolaylaştıran protein. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Şimdi bakın Escherichia coli bakterisini görüyoruz. Böyle dairesel DNA'ları oluyor bakterilerin. Bu DNA üzerinde bir bölge yaklaşıyor, bakın şimdi büyütecek. Lac operon denen bölge, laktozu parçalayan genetik bilgilerin, genlerin bir arada bulunduğu bölge. Şimdi burada bir kontrol bölgesi var. Genetik bilgileri bu çok kompleksliği arttıran bir sistem. Genler hiç başı boş değil. Genlerin aktivitesini düzenleyen özel kontrol bölgeleri vardır böyle. Promoter denen, enhancer denen bölgeler var. Onlar da genetik aktiviteyi düzenlerler. Yani genetik gen ne zaman ifade edilecek, ne zaman protein üretilecek, baskı altında mı tutulacak? Bütün aktivitesi bu bölgece düzenlenir. Bu mükemmel bir akıl. Yani çok üstün. Hiçbir gen böyle dilediği gibi protein üretip dilediği zaman susamaz veya dilediği zaman hareket edemez. İhtiyaca göre oluyor daima. Kontrollü hücre içerisinde. Kontrol bölgesine bakın bir protein yapışmış. Buna da repressor deniyor. Bu genlerin normalde protein üretmesini engelliyor. Neden? Ortamda glikoz var. Bakteri glikozu kullanıyor normalde. En verimli olarak glikozu kullanır. Ama glikoz olmadığı zaman ne oluyor? Bakın neler olacak? Mesela glikoz yok. O kişi şeker yemiyor. Süt içmiş. Ortama o zaman ne oluyor? Laktoz geliyor. Süt şekeri olan laktoz geliyor. Disakarit olan. Geliyor bakın üzerine bağlanıyor bunun. Hop onu ayırıyor buradan. Neden? Çünkü şu anlama geliyor bu. Ortamda laktoz var. Senin görevin bitti. Bu genin aktif hale geçmesi lazım. Bu muhteşem bir akıl ve sistem. Otomatiğe bağlanmış. Bakterinin haberi bile yok. O laktozu kullanacak şekilde genetik bilgisi zaten ama en baştan beri var olan genleri devreye giriyor. Bakın geliyor. O zaman hemen RNA polimeraz bağlanabiliyor. Çünkü o biraz önceki protein ayrıldığı için bağlanabiliyor bu. Yoksa bağlanamıyordu buraya. Ve kopyalama başlıyor. Bütün bu genlerin hepsini blok halde kopyalıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Blok halde kopyaladı. Ve o zaman ribozom geliyor. Bu kopyadan proteinler üretilmeye başlanıyor. Hangi proteinler? Biraz önce gördük. Beta galaktozidoz denen, laktozu parçalayan enzim üretildi. Bu bir enzim, bu protein. Bir de ikinci protein de permeaz denen protein. Bu da laktozun hücre içine girişini kolaylaştırıyor. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Bakın permeazı, bunun taşıyıcıları var tabii. Bu alınıyor, götürülüyor. Hücrenin zarına yerleştiriliyor ki hücrenin dışında bulunan laktoz kolayca hücre içine girebilsin ki bakteri bundan yararlanabilsin. Şimdi buradaki üstün aklı, değil mi? Allah'ın yarattığı çok açık. Öyle bir sistem yaratılmış ki bir kere ortamda laktoz olmadığında kapalı tutuluyor otomatik olarak. Olduğunda hemen o kapalı tutan protein oradan ayrılıyor ona bağlandığı için ve kopyalama başlıyor, proteinler üretiliyor. Nasıl proteinler? Bir kere laktozu parçalayan enzimler üretiliyor. Yetmiyor. Laktoz çünkü dışarıda olduğu sürece kullanamaz ki bakteri onu. İçeriye girebilsin diye de bu sefer başka bir protein üretiliyor ve getirilip bu zara yerleştiriliyor. Zara hiç zarar vermeden laktoz bakın hücrenin içerisine kolayca girebiliyor. Ve bu genlerin, değil mi? Genlerin birbirinden haberi yok. Hepsi yan yana duruyor. Çünkü kopyalama olduğunda blok halde kopyalanıyor ve hepsine birden ihtiyaç var. Aynı anda üretiliyor. Bu da sistemin mükemmelliği. Ondan da işte bilim adamları buna operon ismini takıyorlar. Kümelenmiş genler demek bunlar. Yan yana gelmiş genler demek. Bakın alıyor bunu. İçeriye gönderiyor ve laktoz kullanılmaya başlanıyor. Şimdi laktoz kullanılıyor hücre tarafından. Kullanabildiği kadar kullanıyor enerji elde etmek için. Peki ortamda laktoz bittiğinde ne oluyor? Şimdi onu göreceğiz. Kullandı. Azaldı bakın. Azalınca bu protein üzerindeki en son kalan laktozlar da ayrılıyor. Repressor denen protein üzerindeki laktozlar buna bağlandığı için bunu yerinden ayırmışlardı. Bu çünkü bu protein çok özel tasarlanmış. Yani yaratılmış Allah tarafından. Öyle bir mükemmel yapısı var ki bunun tabii bunlar canlandırma resimleri. Buna laktoz gelip bağlandığı zaman bağlanma ve susturma görevini yapamıyor gene. Yerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Ama laktoz azaldığında üzerindeki laktozlar da bundan ayrılıyorlar. Bu da o zaman geriye dönüyor. Ne yapıyor? Geliyor yerine bağlanıyor. Tam bağlanması gereken yere ve o genin aktivitesini durduruyor. Niye? İsraf olmasın diye. Hücre yani kendisine ihtiyacı olmayan protein asla üretmiyor böylece. Bir sarfiyat yok. Sadece ihtiyaç olduğunda. İşte buna adaptasyon deniyor. Ama bu genetik bilgi baştan beri var mı? Var. En mükemmel şekilde yaratılmış Allah tarafından. Evet. Sadece gerektiğinde belli ortamlarda kullanıyor. Siz o bakteriyi alın. glikoz olan ortama koyun, hemen kapatıyor laktoz bölümünü. Bu sefer glikoz bölümü aktif hale geçiyor, onu kullanmaya başlıyor. Bu bize çok üstün bir aklın yarattığını gösterir. Mükemmel bir şekilde. Charles Darwin ne diyordu? Ayı diyordu, adapte olup balina oldu diyordu. Ne genetik biliniyor o zaman, ne bir şey. Hücreyi içi su dolu baloncuk zannediyor evet. Charles Darwin zaten. Charles Darwin ayıyı da balina zannediyor olabilir. Rüyasında da görmüştür bir gece. Bunu da Celal Şengör'de onu Charles Darwin demiş. Kitapta da yazmışmış, yazmamışmış. Haberi yok bunlardan. Değil mi? Öyle bir şey yok diyordu. Halbuki var.
O dönemdeki bilim düzeyi zaten felaket denebilecek bir düzeyde. Hı. Yani yemek artıklarından mesela böceklerin oluştuğu zannediliyor. Hı. Paçavra, buğday karışımından farelerin oluştuğu zannediliyor. Böyle bir bilim düzeyi var. Çünkü bir ilerleme yok zaten. İnceleme tekniği yok. Mikroskoplar var. Çok ilkel mikroskoplar. Dediği gibi Oktar Hocam'ın hücreyi bir içi su dolu bir baloncuk olarak görüyorlar bak. Düşün yani hücrenin içine biz şu an baktığımızda içinde elektrik santralleri var, yollar var, fabrikalar var, genetik bilgi var. Evet. Bir bilgi var. Böyle kitap, kütüphane gibi bir bilginin olduğu yer var. O zaman ama içi su dolu bir baloncuk diyorlar. O kadar ilkel bir bilim düzeyi var.
Zaten sırf DNA'nın keşfi bile konuyu bitiriyor yani. O evrim düşüncesini tamamen bitiren bir şey. Çünkü Darwin zamanında sonradan kazanılan özelliklerin yavru canlıya aktarıldığı düşünülüyordu. Yani öyle bir ilkel bir düzey var. Kan yoluyla aktarıldığı düşünülüyor. Mesela birisinin işte kolunu kesiyorsunuz. Onun oğlunun da kolunu keserseniz, işte onun oğlunun da kolunu keserseniz bir bakarsınız 3-4 nesil sonra kolsuz insanlar doğmaya başlar diye bir iddia vardı. Evet. DNA'yı keşfettikten sonra böyle bir şeyin kesinlikle olamayacağı zaten bulundu. Bakın evrimcilerin yine evrimcilere büyük bir darbe olan bilgilerden bir tanesini paylaşalım. Bakın burada şimdi bir tane orkide çeşidi var. Bu orkide çeşidi bir şeye benziyor yani belli ki bir amaca binaen böyle bir şekli var. Neye benziyor diye baktığımız zaman bakın burada kanatları işte gövdesi olan bir şey gibi bir bakıyoruz bir dişi arı. Yani vücut yapısı olarak görüntü olarak aynen bir dişi arıya benzediğini görüyoruz bu orkide çeşidinin. Tabii bu ne işine yarayacak? Bakın bir erkek arı geliyor, dişi arı zannediyor bu orkide çiçeğini. Şöyle de bir durum var. Aynı zamanda dişi arı gibi de kokuyor. Sadece şekli olarak değil, salgıladığı, dişi arının salgıladığı hormonun aynısını kendi bünyesinde üretiyor ve salgılıyor. Bakın bunu erkek arı geldi, kondu. Dişi arı zannederek ve kafasına polen bulaşıyor. Bakın tam üst kısmında polen var, sarı polenler. Bakın kafasına yapışıyor. Onu çıkarmaya çalışıyor. Çıkartamıyor tabii ki onları. Yine başka bir çiçeğe gidiyor. Onu da yine dişi arı zannediyor. Dişi arı zannediyor. Kafasındaki polenleri bakın oraya yapıştırıyor. Bakın burada çok muazzam bir olay var şimdi. Yani bu orkide bitkisi daha önce bir dişi arı görmüş olabilir mi? Olamaz. Yani daha önce bir dişi arı koklamış mı?
Evet.
Mümkün değil böyle bir şey koklaması. Koklayıp koklaması da yetmiyor zaten. Biz şimdi mesela bir parfüm koklasak onun içeriğini anlayabiliyor muyuz? Alıp onu kimya laboratuvarına götüreceksin. İşte 4-5 sene, 10 sene tecrübesi olan kimya mühendisine vereceksin bu maddeyi. Diyeceksin ki bunun içerisindeki bana maddeleri çıkar, oranlarını, her bir şeyini çıkar. Sonra da bunun üretimini yapalım demen gerekiyor. Bir orkide bitkisinden bahsediyoruz. Hayatı boyunca kıpırdamamış olduğu yerde duran bir bitkiden bahsediyoruz. Dişi arının salgıladığı hormonun aynısını üretiyor. Ve erkek arıyı kendine çekiyor. Yani yaşamını devam ettirmesi için bu şart. Erkek arı geldiği zaman üzerine onun tam kafasına polenlerini yapıştırıyor. Yapıştırdıktan sonra hadi şimdi başka bir bitkiye git ve o polenleri ilgili yere yapıştır. Ben de bu şekilde hayatımı devam ettireyim diyor. Şimdi ne arının bundan haberi var, ne bitkinin bundan haberi var ve bu ikisinin aynı anda yaratılmış olması gerekiyor.
Bakın, evet.
Yani çok mucize üstüne mucize bir durum. Şimdi evrimci mantıkla karşılaşırız, yani yorumlamaya kalkarsak açıklanmıyor belli ki. Yani bitki kendi geliştirdi diyorlar mesela. Bitki neyi geliştirebilir ki? Ya bitkiye biz bir şey sorsak öyle durur bakar bize sadece. Biz burada kimya mühendisi görüyoruz, makine mühendisi var. Burada bir tasarım var.
İşte strateji var.
Strateji var dediğin gibi Erdem hocam. Onun haricinde arının aynı şeklini oluşturacak bir ressam. Artı heykeltıraş. Artı onun daha farklı kolları var mesela sanatçıların. O da giriyor işin içerisine. O da var üzerinde. Bir de ne var? Şu anki genetik mühendislerinin milyon kat daha fazla bilgiye sahip olan bir genetik mühendisi olması gerekiyor bu bitkinin. Yani kendi DNA'sını işlemesi gerekiyor çünkü bunu. Onu da işleyemeyeceğine göre bir anda ikisinin de biz yaratıldığını anlıyoruz burada. Allah'ın
izniyle. Evet, inşallah. Şimdi hocam başka bir sistemden bahsedelim o zaman. Şöyle bir örnek vererek başlayalım anlatımımıza. Bir şehir düşünelim. Bu şehrin içinde yollar oluyor değil mi? Kilometrelerce. Otobanlar oluyor, ara sokaklar oluyor. Ve yine binlerce, on binlerce hatta araç olsun bu şehirde. Ama hiçbir şekilde trafiğin oluşmadığını düşünelim. Yani hiçbir an trafiğin oluşmadığını, kazanın oluşmadığını düşünelim. O yollarda yine bakımlar oluyor, çalışmalar oluyor. O yollar kazılıyor yine. Ama bu trafiği en ufak etkilemiyor. Daha doğrusu biz o yollardan sonra geçerken hiç sanki çalışma yapılmış görüntüsü görmüyoruz. Hiç çalışma yapılmamış gibi. Şimdi bu ne? Vücudumuzun içinde var bu sistem. Damarlarımız. Bakın damarlarımız 100 bin kilometreden daha uzun. Biri alabilir miyiz hocam? Görselimizi gösterelim. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Bakın 40 bin 76 kilometre. Vücudumuzdaki damarlarımızın toplam uzunluğu 100 bin kilometreden fazla.
Maşallah.
Yani dünyanın iki katından daha fazla. Maşallah. Çevresinin iki katından çok daha fazla. Vücudumuzun içinde bu sistem var bakın.
Her insanın vücudunun içinde 100 bin evet. kilometre damar var.
170 santimlik bir insanda ortalama 1.70 boyundaki bir kişide ortalama 100 bin kilometre damar ağı var. Bu damar ağı öyle bir sistem ki biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi işte. İçinden binlerce, on binlerce araç geçiyor. Hiçbir zaman trafik olmuyor. Hiçbir zaman kaza olmuyor. Korunuyorlar sürekli bir kere. Birbirlerine çarptıkları an hiçbir zarar gelmiyor.
Maşallah.
Birbirlerine. Maşallah. Maşallah. Bu yollarda bakım oluyor bakın. Biz mesela bir yerimiz kesiliyor değil mi? Derimiz kesiliyor, kesik oluyor, kan akıyor oradan. Daha sonra vücut onu hemen tamir ediyor. Oradaki damarlar kesilmiş oluyor. Vücut o damarları tamir ediyor. Ama o tamirden sonra işte o yol bozulmuyor. Damarlarımızın Maşallah. İçi bozulmuyor. Maşallah. O kan hücreleri yine o araçlar olarak benzettiğimiz kan hücreleri yine o tamir edilen yollardan sorunsuzca geçebiliyorlar. Şimdi büyük damarlarımızdaki mesela kesik tamir edildiğinde eğer damarın iç hacmi fazlaysa o tamir çok fazla anlaşılmayabilir. Ama kılcal damarlarda, çok küçük damarlardaki kesik tamir edildiğinde normalde onun etkilemesi lazım kan hücrelerinin akışına, gidişine. Hiç böyle bir şey olmuyor. Oradaki tamirciler tam gerekli tamiri yapıyorlar ve bu tamir edildiği anlaşılmıyor. O hücrelerin hareketi bozulmuyor, hareketlerini etkilemiyorlar. Bakın vücudumuzdaki genel şimdi damar ağını inceleyelim. Bir kere damarların bir yapısından bahsedelim. Damar dediğimiz sistem bakın 3 kısımdan oluşuyor. Lifli bağ doku var etrafında. Lifli bağ dokunun altında düz kas var. Düz kas hücreleri var. Şimdi bunun önemini birazdan anlatacağız. Neden kas hücreleriyle çevrili olduğunu. Ve altında endotel tabaka var bakın gördüğünüz gibi. Endotel tabaka ve kan hücreleri bunun içinde hareket ediyor işte. Bütün vücudumuzda bizim. Yani kan hücreleri direkt olarak düz kasla muhatap değiller. Aralarında bir endotel tabaka var. Bunun içinde de kan hücreleri hareket ediyor. 100 trilyon hücremiz var vücudumuzda. Bakın 100 trilyon hücreye de her an oksijen ulaşıyor. Besin ulaşıyor. Bu kan hücreleri işte besini, oksijeni hücrelere taşıyan bir araç aslında. Ve bakın 100 trilyon çok büyük bir rakam. Hiçbirinde oksijen gitmeyen, besin gitmeyen bir hücre kalmıyor. Mesela vücudumuzda bizim bir yerimizin çürüdüğünü görüyor muyuz hayatımız boyunca? Değil mi? Bir yerimizin işlevi kaybettiğini Allah korusun, çürümeye başladığını görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bizim her hücremize, 100 trilyon hücremize de her an besin, oksijen gidiyor. Ulaşmakta bir sıkıntı çıkmıyor.
Tabii çok acayip.
Bakın bir bölgemiz kesiliyor. Belki bir kısma giden, hücrelere giden bölgemizde kesik oluşuyor o yollarda. Hemen vücut onu tamir ediyor ve daha sonra oraya yine besin gitmeye devam ediyor.
Bir de hocam orada şey mesela, sen şimdi kesik deyince, benim de bugün elim kesildi.
Evet.
Yara bantı takmak zorunda kaldım. Ne oldu? Biraz fazla sert yara bantını bağlamışım. Birkaç saat sonra fark ettim ki parmağım buz gibi olmuş. Vücut alarm da veriyor. Bak oraya şu an kan gitmiyor. Evet. Hemen onu düzelt diye. Yani hani
maşallah.
Maşallah. Vücut aynı zamanda hem bütün ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bütün herhangi bir eksiklikte de veya bir sorunda da alarm veriyor. Bak şu an oraya kan gitmiyor. Orası elinin orası buz gibi oldu. Hemen gerekeni yap diye maşallah. Yani bir akıl ve üstün zeka ürünü olduğu vücudumuzun, etrafımızdaki her şeyin Allah'ın yarattığı çok açık maşallah. Hani binlerce, senin anlattığın gibi binlerce de örneği var maşallah.
Evet. Ya damarların özelliklerini saymakla bitiremeyiz şu an. Bu yayında bile saymakla bitiremeyiz. Ama bir iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim hayatımızda olmazsa olmaz özellikler bunlar. Hayati özellikler. Eğer damar genişleyebilme ve büzüşme, yani daralma özelliğine sahip olmasaydı hiçbirimiz şu an bu masada oturuyor, sohbet ediyor olamazdık.
Tabii.
Bakın, insan gün içinde eforu değişiyor. Mesela spor yapıyor. Ya da spor yapmasa bile bir düz yürümesi var normal. Bir de mesela merdivenleri hızlı hızlı çıkması var bir yere yetişirken acil. Değil mi? İnsan burada kalbi farklı atmaya başlıyor. Çünkü hücrelere daha fazla besin gerekiyor. Daha fazla oksijen gerekiyor. Burada işte biz ne görüyoruz? Birbiri ardına gerçekleşen sistemlerle, devreye giren sistemlerle damar genişliyor. Şimdi çok mucizevi bir şey bu maşallah. Bakın bu da nasıl oluyor? Şu düz kas göstermiştik ya biraz önce. Bakın şu düz kas. Bu düz kaslar, işte damarlar yani kasla çevrili olmuş oluyor. Bu kaslar gevşiyor. Nasıl gevşiyor? İki atomlu bir molekül var. Nitrik oksit molekülü. Nitrik oksit molekülü salgılanmaya başlıyor. Üretilmeye başlanıyor. Bu da bakın buradaki kas hücrelerinde bir dizi işlemi beraberinde getiriyor. Artık en sonunda miyozin isimli sistem devreye giriyor. Bakın şu düz kas hücrelerinde hemen endotel tabakayla lifli bağ arasında kalan tabakaydı düz kas hücreleri. Burada devreye girdiğinde, miyozin devreye girdiğinde artık en son o nitrik oksit vesaire onlar devreye giriyor. Orada GMP isimli bir sistem daha üretiliyor. En son miyozinin devreye girmesiyle bunlar hep birbirine tetikleyen mekanizmalar.
Biri eksik olsa
evet,
insan yaşamı olmuyor.
Orada GMP üretilmese olmuyor.
Evet.
Ya da en baştaki nitrik oksit üretilmese olmuyor.
Ya insan yaşamı o kadar böyle hassas bir dengede yaratılmış ki maşallah.
Evet maşallah.
Yani normal mesela nefes alıyoruz. Nefes aldığımız zaman işte havadaki oksijen o kadar muhteşem bir sistemle vücuda dağıtılıyor ki havayı alıyoruz. Oradaki oksijeni akciğerlerden hemoglobin molekülü teker teker alıyor böyle atom olarak alıyor. Bunu demirle tutuyor. Demir kullanarak alıyor o oksijen atomunu. Sonra 100 trilyon hücreye teker teker böyle mesela 100 trilyon tane bebek gibi düşünün mesela hücreleri. Evet. Elinizde kaşıkla 40 saniyede bir mama vermeniz gerekiyor. 100 trilyon bebek 40 saniyede bir kaşık mama vermeniz gerekiyor gibi
çok
düşünün.
Çok acayip maşallah.
40 saniyede bir gidiyor hücreye, oradaki karbondioksiti alıyor, oksijeni tekrar bırakıyor, ondan sonra yoluna devam ediyor. 40 saniye sonra tekrar aynısını yapıyor.
Bu değişebiliyor mu hocam?
Evet, dediğin gibi evet. Biraz önce anlattığın hı-hı. Gibi mesela koşmaya başladığı zaman 20 saniyede bir oksijen veriyor. 15 evet. Saniyede bir oksijen vermesi gerekiyor. Onu da biliyor. Bakın normalde biz hani kargo sistemleri olur. Yani en iyi kargo firmasında bile bir sene içerisinde yüzlerce hata olur. Yani o da kargo da hani o kadar acayip bir olay da değil yani. Bir ülkeye gitmesi, bir şehre gitmesi, işte ilgili kişiye teslim edilmesi çok acayip bir olay değil. Bir bakıyoruz burada 100 trilyon adres var. Bir insan 3 milyara kadar sayamıyor hayatı boyunca. Yani rakamın tabii. Büyüklüğünü anlamak için söyleyelim bunu. Gece gündüz saysa 3 milyara kadar sayamıyor bir insan hayatı boyunca. 100 trilyon hücreye 40 saniyede bir oksijen götürülüp bırakılıyor, karbondioksit geri alınıyor. Hı hı. Sistemdeki en ufak hata insan ömrünün 1-2 dakikaya inmesine neden oluyor. İnsan hayatını kaybediyor. Şimdi evrimciler diyor ki yavaş yavaş gelişmeler, milyonlarca sene vakit var önümüzde diyorlar. Yani her şey olur zaten bu milyonlarca senede. Hiçbir şey olmaz. Yani insan hayatı o kadar kritik ki tek bir sistemi çıkardığınız zaman 1-2 dakikada insan ölüyor. Dolayısıyla milyonlarca sene vakit yok.
Evet.
İnşallah. Şimdi bakın damarlar, İnşallah. Damar oluşu hakikaten öyle çok Yani insan tabii kavrama sınırlarının ötesinde bir konu. Bakın öyle yani biz çok yüzeyel anlatıyoruz da. Mesela şimdi burada görelim. Bakın damar hücreleri hücreler oluşurken yani embriyo döneminde diğer hücrelerle birlikte oluşuyor. Zaten zamanlama olarak aynı zamanda olmasa o zaman kan gidemeyecek, oksijen gidemeyecek ve ölüm gerçekleşecek. Önce bir hücre topağı şeklinde 5. güne kadar. 5. günde farklılaşma başlıyor. Ve orada damar hücreleri de oluşmaya başlıyor ve 40 gün tamamlandığında zaten hatta 26. gün bir dolaşım sistemi oluşuyor. Yani ilk haliyle dolaşım sistemi kalp de oluşmaya başlıyor ve atmaya başlıyor hatta. Bakın nasıl oluşuyor? Mesela birbirinden ayrı duran hücreler bir araya geliyorlar ve damar sistemi oluşuyor. Burada tabii bu biraz hızlandırılmış olarak bir görüntü. Damarların oluşumunu görüyoruz burada. Yan yana gelen hücreler birbirleriyle bağlantı yapıyorlar ve arda arda gelerek damar sistemini oluşturuyorlar. Bu şöyle oluyor, yani 100 trilyon hücre var vücudumuzda. Hiçbir hücre damardan milimetrenin 50'de birinden daha uzak bir yerde yaşayamıyor. Yani o 100 bin kilometre damara vücudumuzdaki bütün hücrelere milimetrenin 20'de birinden daha yakın uzaklıkta kılcal damarlar. Öyle bir damar sistemi kurulmuş.
Evet.
Ama bu kurulurken nasıl kuruluyor? Yani bunun genetik bilgisinde neler rol oynuyor? Bunun bir kısmı ancak aydınlatılabildi. Bazı proteinler tabii görev alıyor genler tarafından üretilen. Bakın onun ufak bir hissesini verelim ki bundan çok daha fazla da. Bu sadece bir kısmı. Bunların hepsi burada gördüğümüz proteinler damar oluşumunda aktif rolleri var. Mesela fibroblast growth factor denen FGF olarak gösterilmiş burada. Bu endotel hücrelerinin, damarın iç duvarını yapan hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlıyor bu faktörler. Damar oluşumunda son derece önemli. Olmazsa olmuyor. VEGF denen bir faktör var. Bu damarın geçirgenliğini, vasküler endotelial growth büyüme faktörü deniyor buna. Bu damarın geçirgenliğini düzenliyor. Yani damar var ama damarın her şeye geçirgen olmaması gerekiyor. Yani normalde damar sıvısı durup dururken damarın dışına kaçmaması gerekiyor. Ama aynı zamanda oksijen geçişi, şeker geçişi, hücrenin ihtiyacı olan bütün önemli moleküllerinde geçişini sağlaması gerekiyor. Ama hücreleri de damarın içinde tutacak. İşte bunu belirleyen proteinler bunlar. Aynı zamanda bakın burada gördüğünüz başka bir faktör var. Bu yaşam sinyallerinin entegrasyonunu sağlıyor. Damarı stabilize eden faktörler var. Ondan sonra ekstraselüler yani hücre dışı matriksin, hücre dışı dokunun oluşumunu sağlayan burada gördüğümüz proteinler var. Bunlar mesela matrix makromoleküllerine bağlanıyorlar. Hücre arası dokuyu oluşturan makromoleküllere bağlanıyorlar ve proteinazlara bağlanıyorlar. Bu faktörler oradaki hücre dokusunun oluşmasını sağlıyorlar. Hücre dışı dokunun oluşmasını sağlıyorlar. Bütün bunların herhangi birinde birkaç tane amino asidi değiştirin, damar olmuyor, hayat olmuyor.
Evet.
Ama burada gördüğümüz bu proteinler Allah tarafından çok özel bir amaç için yaratılmış. Yani normalde aslında insanın şöyle düşünülebilir. Proteinlerin hepsi amino asit dizilimleri. Değil mi? Amino asitlerden bir zincir oluşuyor. İşte 20 tane amino asit var. Serini koyuyorsunuz, glisini koyuyorsunuz, başka proteinler. Bir dizilim var bu. İnsülin hormonu oluyor mesela. Hücre içine şekerin girişini kolaylaştırıyor. Kas hücrelerine ve yağ dokusuna. İnsanın kandaki şeker düzeyini düzenliyor. Amino asitlerin dizilimini değiştiriyorsunuz. Hemoglobin diye bir molekül oluyor. Apayrı bir fonksiyonu var. Oksijen taşıyor. Bunu kim yaratıyor? Allah. Yani hangi dizilimde hangi fonksiyonu olacağını bilen ve yaratan Allah'tır. Ama Allah'ın sebebi de ihtiyacı yok. Normalde yani proteinin amino asitlerinin sırasının değişmesiyle niye biri oksijen taşısın, öbürü damar yapsın, öbürü gözün mesela lensini oluşturuyor. Vücudumuzdaki tek saydam hücreler. Kristalin denen bir protein yapıyor ki ışığa geçirgen olsun ve ışığı geçirsin diye. Allah Kur'an'da bunu bildiriyor. Sebepleri ve sonuçları ayrı ayrı yarattığını bildiriyor. Allah bize tabii protein dizilimlerini, genlerini hepsini sebep gibi gösteriyor ama o proteine o görevi yaptırtan Allah. Kesinlikle. Yani onu biz proteinin amino asit diziliminden kaynaklı zahiri görüntüsü bu ama sebep bu değil. Sebep Allah'ın emrini yerine getiriyor. Mesela Allah Kur'an'da bunun örneğini vermiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah güneşi ve gölgeyi yarattığını bildiriyor. Dileseydik diyor, gölgeyi durgun kılardık diyor. Ama onu diyor, kendimize çekivermişizdir diyor. Gölge çünkü güneşin hareketleriyle büyür ve küçülür, evet. Değil mi? Allah dileseydi diyor, durgun kılardı diyor. Peki gölge için güneşe ihtiyaç var mı? Yok. Biz rüyamızda da gölge görüyoruz. Rüyamızda güneş görüyoruz. Değil mi?
Doğru.
Ama yine gölge de var. Güneş var mı? Yok. Ama gölge var rüyada.
Evet.
Allah'ın hiçbir şekilde sebebe ihtiyacı yoktur. Yani proteinin dizilimi değildir burada sebep olan. Allah'tır. Allah dilediği şekilde yaratıyor proteini. Ama o protein Allah'ın dilemesiyle o görevi meydana getiriyor. Ne alaka yani? Protein oksijen taşıyor. Tam hücre ihtiyacı olan hücreye götürüyor. Bakın burada bambaşka proteinler var. Bilim adamlarına da bu isimleri verdirmiş Allah. Amino asit dizileri farklı. Mesela bu apayrı bir şey yapıyor. Damar içindeki hücrelerin çoğalmasını sağlıyor ki damar oluşsun.
Tabii.
Tam olması gereken yerde. Öbürü mesela elektrik sinyallerinin iletilmesini sağlıyor. Asetilkolin diye bir molekül var. Onun da protein dizilimi farklı. Bir elektrik sinyalini bir hücreden diğer hücreye atlatmak görevi. İşte bunları hepsi Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. İnşallah. Allah diyor ki emir durmaksızın iner diyor.
Maşallah.
Sürekli Allah'ın vahyiyle hareket ediyor her şey. Allah'ın emrine itaat ediyor. Sizin diyor Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilip kavramanız için diyor. Yani biz bu bilimsel delillere baktığımızda Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşatıp sardığını anlıyoruz. Her şeye hakim Allah. Yani başıboş hiçbir şey yok. Bu bardağı oluşturan atomlar var mesela. İçlerinde bunların elektronları var bu atomların. Bu atomlar, bardağı oluşturan atomlar 15 milyar senedir varlar. Yani Big Bang'te itibaren maddenin ilk oluşum anları, Big Bang'in oluşum aşamasında önce madde yok. Elektronlar, protonlar ve atomlar oluşuyor. O atomlar 14-15 milyar senedir var. Bunların elektronları saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arasında hareket ediyorlar. Ne kadarlık bir şeyde? Milimetrenin milyarda biri büyüklüğündeki bir hacimde. Bakın milimetrenin milyarda biri. Yani milyar tanesi milimetre yapabiliyor. O kadarlık bir hacimde saniyede 1000 kilometre veya saniyede bazen 100 bin kilometre hareket yapıyor. Ve bir farklı düzlemlerde. Her birinin düzlemi ayrı. Hiç çarpışmıyorlar 14 milyar senedir. Neden? Çünkü Allah bütün evrendeki elektronları çarpışmayacak şekilde anan yaratıyor. Ya mümkün değil çarpışmaz Allah'ın dilemesi dışında. Allah dilese de hiçbiri çarpışmadan duramaz. Yani bir anda çarpışır. Kendi başına bir sistem olsa. Daha ilk Big Bang'in olduğu anda elektronlar çarpışır, madde olmadan biterdi. Ama 14 milyar yıldır Allah elektronları her bulundukları yerde çarpışmayacak şekilde yaratıyor. Ve saniyede de 100 bin kilometre hareket ettirtiyor. Ve çok açık. Yani bilim bize sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığını her yerde ama her şeye hakim olduğunu gösteriyor. Maşallah. Hücrenin içinde de öyle, dışında da öyle, atomlarda da öyle, evrende öyle. Belki de bizim evrenimiz sonsuz sayıdaki evrenden bir tanesi. Allah'ın çünkü sonsuz varlığı ve kudreti.
Maşallah.
İnşallah.
Hocam sen o demin söyledin ya, vücutta kristalin oluşturuyor hücreler ve gözün lensini oluşturuyorlar, kristalize oluyorlar. Şimdi hakikaten benim de düşününce aklıma geldi. Çok kritik, hayati bir konu. İlk önce birkaç hücre var. Değil mi? O hücreler sanki karar veriyorlarmış gibi ama Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. İşte kimisi kalbi oluşturuyor. 3-4 hücre bir araya geliyor. Tık tık tık tık atmaya başlıyor. Ta o zamandan annenin karnındayken bir takım birkaç hücre bir araya gelip yavaş yavaş büyüyerek kalbi oluşturuyorlar. Kimisi göz olmaya karar veriyor. Kimisi vücudun diğer organlarını oluşturuyor. Bir de mesela orada çok kritik parmakların arasındaki hücreler de var. Değil mi? Hani el, anne karnında bebek oluşurken parmakların arası dolu olarak oluşuyor canlıda, bebekte. Sonrasında ise o parmakların arasındaki hücreler intihar ederek elin normal formuna gelmesini sağlıyor. Orada da aslında böyle düşününce bildiğimiz hepsi aynı hücreler ama hepsinde vücudun her ihtiyacının bütün genetik kodları var maşallah. Çok, yani her baktığımız açıda Allah'ın sonsuz üstün aklını görme imkanı sahip oluyor mu?
Yani düşünmek çok önemli. Bakın Kur'an'da Allah'ın sıklıkla tekrarladığı, yani derin düşünmek, hep düşünmez misiniz diyor Allah. Mesela bakın bir iki örnek verelim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kime dilerse hikmeti ona verir diyor. Kime veriyor hikmeti? Salih Müslümanlara ve Müslümanlara önderler var, peygamberler var, Hazreti Mehdi'si var ahir zamanda Allah'ın. Ona hikmet veriyor. En hikmetli o oluyor.
Maşallah.
Ama Müslümanlarda da hikmet oluyor. Kime dilerse. Maşallah. Yani o mesela hani bazen insanlar sorguluyorlar ya, şehrin en zengine verilmeli değil miydi diye peygambere, mesela peygamberlere karşı, Mehdi'ye karşı çıkanlar oluyor. Bu o değildir diyorlar. Veya onun mesela Arapça bilmediğini söyleyecekler. Arapça bilmez diyor Mehdi, peygamber efendimiz. Nasıl Arapça bilmez? O zaman o Mehdi olamaz gibi bir şekilde karşı çıkacaklarını anlıyoruz buradan. Halbuki Arapça bilmekle yüz milyonlarca Arapça konuşan, kendi ana dilinde, bütün Türklerden daha iyi konuşuyorlar. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Veya İngilizce bilmek bir özellik mi? İngilizce ana dili konuşan Amerikalılar var, İngilizler var. Ne oluyor? Hiçbir şey değil yani. Bu bir özellik değildir. Hikmet apayrı bir şey. Onu Allah kime dilerse ona veriyor.
İnşallah.
Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük hayır da verilmiştir diyor Allah.
Maşallah.
Bakın temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Veya başka bir ayette Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. De ki kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Maşallah. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz diyor. Başka... Düşünmez misiniz diyor Allah ayette. Yani bu neyi söylüyor Allah bize? Maşallah. Biz Allah'a delillerine, yaratmasının delillerine bilimle bakarız. Bunu da Kur'an'da söylüyor Allah. Maşallah. Bakmıyorlar mı o deveye diyor. Evet.
Dediğin gibi başka bir ayette de kovulmuş şeytanın Allah'sınız. Kim Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa ona kendi fazlından bir nur ve anlayış verir diyor Allah. Yani Allah'ın varlığını, Allah'ın yarattığı canları arayıp Allah'ı bulduğumuzda Allah bize bir akıl ve nur veriyor inşallah.
Evet.
O şekilde dediğin gibi de ancak Allah'ın yarattıklarını inceleyerek biz doğruyu, Allah'ın üstün yaratışını görebiliyoruz. O da bilimle oluyor inşallah.
Tabii Allah bunu emrediyor zaten. Yani bilim farz. Müslümanlar bir süre bilimden uzak kalmışlar ama 10. yüzyılda zirve yapıyor Müslüman alimlerin döneminde bilim. Değil mi?
Bilimin o dönemde
tabii İbn Sina'lar, Ali Kuşçular, Elkindi, Biruni, yani bunlar hepsi astronominin, fiziğin, anatominin, tıbbın evet. kurucuları o dönemde. İbn Sina'nın El Kanun fil Tıp kitabı bakın 8 asır Avrupa'da standart tıp kitabı olarak okutuluyor. Yani modern tıbbın kurucusu İbn Sina'dır.
Tabii.
Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu yüzyıllar önceden biliyor bilim adamları, Müslüman bilim adamları. Hatta Einstein'ın görelilik teorisini biliyorlar o dönemde. Sonradan Einstein bunu yani daha detaylandırarak ortaya koyuyor. Halbuki Müslüman alimlerdir. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da emrediyor bunu. Yani Müslüman bilimden uzak duramaz. Fars çünkü. Bakmıyorlar mı o deveye diyor. Mesela göğün nasıl yükseltildiğine bakmamızı emrediyor. Nasıl bakıyoruz biz demişti hocamız. Teleskopla bakıyoruz. Yani astronomi ve fizik gerekiyor. Yani göğün nasıl yapısının... Uzayın yapısının, evrenin yapısının, atmosferin yapısını incelemek için mutlaka bilim gerekiyor. Veya insanın yaratılışından örnekler veriyor Allah. Bunlarla ilgilenmemizi istiyor bizim. Nasıl yapıyoruz bunu? Elektron mikroskopu alıyoruz. Embriyoloji bilim dalı var, histoloji var, mikrobiyoloji var değil mi? Biz bilimi kullanıyoruz. Yani mikroskopu ve teknolojiyi kullanarak bunu ancak inceleyebiliriz. Bilim farz. Ve bilimi yapan biri mutlaka Allah'ın varlığını görür. En ihtişamlı şekilde hem de yani kusursuz varlığını ve Allah'ın sonsuz varlığını ve sonsuz sanatını görerek yani en samimi olur. Yani o samimiyet için bilim şart zaten inşallah. Bilim adamı Mehdiyet döneminin özelliği de bu. Bilim en net delilleriyle Allah'ın yaratışı ortaya konuyor. Darwinizm ve materyalizmi ortaya koymak için yine Mehdi Hazreti Mehdi bilimi kullanıyor. Bilimsel delilleri kullanıyor ve kimse karşı koyamıyor buna. Onun için yani Mehdi Hazreti Mehdi'nin Arapça bilip bilmemesinin hiçbir önemi yok. Bir tarikata da mensup değildir diyor Peygamber Efendimiz. Yani hiçbir tarikatın biatı onun boynunda olmayacaktır diyor. Hiçbir tarikata mensup olmayacak. Medrese eğitimden geçmeyecek. Allah çünkü onu bakın hikmeti kime dilerse ona verir diyor. Vehbi ilimlerle donatıyor. Hatta bir gecede ıslah eder diyor onu böyle. Öyle bir ilim veriyor ki inşallah. Yani kimse başa çıkamıyor. O ona mahsus. Allah veriyor çünkü. Onun yani sorgulanamaz. Sen eğitim mi gördün, üniversite eğitimi mi aldın? Hangi peygamber üniversiteden mezun? Bu apayrı bir şey yani Allah'ın dilemesiyle oluyor. Hikmeti de ona veriyor. O da bilimsel delillerle bütün batıl felsefeleri ezim ezim eziyor. Cereyan-ı münafıkhaneyi de ortadan kaldırıyor. Kur'an'dan ve hadisten deliller getiriyor çünkü. Yani kimse karşı duramıyor. Daha çıksa ezilir diyor. O da muhteşem bir şey yani. Allah Mehdi'sini de galip yaratmış inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Damarlarla ilgili bilgi aktarmıştık izleyicilerimize ilk yere. Şimdi o konuyla ilgili birkaç tane daha aktarmak istediğim detay var. Onları da aktaralım. Çünkü yine bunlar da bizim için hayati öneme sahip. Sırf bizim için değil, tüm canlılarda. Çünkü tüm canlılarda hücre sayısının değiştiğini görüyoruz. Damarların uzunluğunun değiştiğini görüyoruz ama o işlevsellik, o mükemmellik... Değil mi? O çalışmadaki kusursuzluk her canlıda var. Öbür türlü zaten o canlı türünü gözlemleyemeyiz biz bugün. Kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor ki bu mesela damar sistemi, sinir sistemi o canlı hayatını devam ettirebiliyor. O tür hayatını devam ettirebiliyor. Bakın vücudumuzda öyle bir damar var ki aort damarı diyoruz biz buna. Bizim ana yani ana halter diyebiliriz. Hani yollar için o tabir kullanılır. Vücudumuzun hakikaten ana halteri. ve temiz kanı gönderen ana damar. Şimdi çok önemli bu damar. Genişliği 2,5 santim kadar iç hacmi. Kimi yani genel olarak ortalamayı söylüyoruz tabii ki. Yüksek bir basınçta tüm kanı vücuda dağıtan ana damarlardan birisi. Şimdi kalbin şu görselinde görecek olursak, bakın aort damarını görüyoruz. Şuradaki kırmızı olarak gösterilen damar aort damarı işte. Kalpten çıkan basınçlı kan bu ana damarlardan artık böyle dal dal ayrılma şeklinde düşünebiliriz damarları. Yani ana damar var, oradan daha ayrılan küçük damarlar var. O küçük damarlar da daha küçük damarlara ayrılıyor ve nihayetinde biraz önce Oktar hocamın da söylediği gibi 100 trilyon hücreye de her an besin girecek şekilde, oksijen gidecek şekilde bir ayarlanma durum söz konusu. Bu ne zaman oluyor? Biz annenin karnındayken, değil mi? Annemizin karnındayken, embriyo halindeyken, onun videosunu göstermiştik. Damarların, hücrelerin yan yana gelerek damarları oluşturmasıyla oluyor. Ve o kadar mucizevi ki bu damarlar her hücreye besin gönderecek şekilde birleşiyorlar. Damarlar bu ayarı nasıl yapabilir? Bu koordinasyonu, bu organizasyonu nasıl sağlayabilir damarlar? Bakın karanlık bir ortam. Oradaki damarları meydana getiren hücrelerin ne gözleri var, ne navigasyon sistemleri var. Hiçbir sistemleri yok. Ama birbirleriyle tutunuyorlar ve 100 trilyon hücreye de besin gidecek şekilde pozisyon alıyorlar. Bunu belli ki bir yöneten var. Biz burada bir tasarım görüyoruz. Değil mi? Biz kağıda, şimdi kağıt koyalım, üstüne bir tane kalem bırakalım. Onun şekli bile oluşmaz tesadüfen, rüzgarla vesaire. O kalemin çizimiyle tesadüfen o damarların şekli bile oluşmaz kağıt üstünde. Biz bunu 3 boyutlu bir halde, hücrelerle meydana gelmiş haliyle ve damar dediğimiz şey böyle sıradan bir yapı da değil, bakın. Yapısını anlattık biraz önce. 3 tabaka, 3-4 tabaka etrafını çevreleyen bir yapı var. Orada devreye giren proteinlerin listesini verdi doktor hocam. Yani bir tane değil, iki tane değil. Listesini verdi. Onların birisinin eksikliği durumunda damar şu anki işlevini yerine getiremiyor. Mesela kasılıp gevşemesine, kasılıp derken gevşemesini gerçekleştiremiyor. Gevşeyip normal hale gelmesini gerçekleştiremiyor. Bu olmadığında biz ne yapıyoruz? Ölüyoruz. Çünkü efor sarf edecek olduğumuzda damar genişlemezse eğer, oradaki bir nitrik oksitin eksikliği durumunda ya da orada üretilen GMP'nin ya da devreye giren miyozin eksikliği durumunda damar genişlemezse hücrelere daha fazla besin gidişi, oksijen gidişi mümkün olmayacak. Böyle bir durumda da o canlı yaşayamayacak zaten. Başlı başına bir durum bu. Şimdi o anne karnındaki embriyoda hücrelerin bir araya gelip damarları oluşturmasını bahsettik. Bakın bu o kadar şaşırtıcı bir mucize ki, o kadar şaşırtıcı bir olay ki. Bakın Richard Dawkins bu genel olarak embriyodaki bu şaşırtıcı olaylar karşısında şu cümleyi kuruyor. Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak diyor. Ya bu konuya girmeyelim diyor.
Girerse çıkamayacak çünkü içinde.
Yani. Evet. İnşallah. Bu konudan hiç bahsetmeyelim diyor. Dediğin gibi.
Hatta giremeyecek bile.
Açıklama getiremeyecek. O yüzden hiç bu konudan bahsetmeyelim diyor.
Şimdi ama biraz önce bu konudan bahsetme, bu konudan bahsetme.
Konu kalmadı.
Konu kalmıyor zaten.
Evet. Evet abi. Şimdi Oktar hocam listesini gösterdi biraz önce proteinin. İşte Richard Dawkins'in kastettiği o. Genler diyor o kadar karmaşık denetleniyor ki diyor. O listede de gördüğümüz gibi bu konudan bahsetmeyelim diyor. Şimdi vücudumuzun neresine baksak bu sistemi görüyoruz. Demek ki bu bize ne gösteriyor? Bunu bir yaratan olduğunu, üstün bir akıl sahibi olduğunu gösteriyor inşallah. Bugün bakın en ufak bir ürün bile, mesela burada bardağı artık örnek verelim yine. Hani daha basit bir şey görmedim cisim masamızda. Bardak en basit gibi gözüken, sadece şekli var. Cansız bir madde, yapı, tek bir şeyden oluşmuş, camdan oluşmuş, kumlardan oluşmuş. Yani sonuçta temeli bunun kum. Toprak. Bakın bir kumsalda biz yürüdüğümüzü düşünelim. Değil mi? Milyonlarca kum tanesi var orada. Ve milyonlarca yıldır da o kumlar belki orada bekliyor. Hiç onun içinde biz kumda yürürken bir bardakla karşılaşıyor muyuz? Ya bırakın bardağı, böyle cam olmuş ve anlamlı bir şekilde bile karşılaşmıyoruz. Neden? Milyonlarca yıl geçse bile oradaki kumlar rüzgarla, fırtınayla, dalganın çarpmasıyla bir bardak oluşturamaz. Bardakta çünkü bir akıl var, bakın bir tasarım var. Yani bardak diyoruz biz. Mesela tutmaya elverişli, değil mi? İç hacmi var. İçerideki boşluğu şekline göre maksimum oranında kullanılmış. Çünkü daha fazla su alabilsin diye, daha fazla sıvı alabilsin diye. Böyle bir tasarıma sahip. Mesela altı düz. Neden düz? Biz koyduğumuzda dursun diye düz yapılmış mesela. Burada bir akıl görüyoruz, bir tasarım görüyoruz. Milyonlarca yıl uygun ortamda bu bardak beklese bile, o uygun ortam ne? Kum. Kumlarda mesela beklese, kumların karışmasıyla, buluşmasıyla asla bir bardak ortaya çıkamaz. En basitinden bakacak olursak, vücudumuza bakıyoruz biz. Tamam, Darwin o iddiayı ortaya attığında bilim düzeyi çok vahim düzeydeydi. Onu biraz önce bahsettik ama şu an artık elektron mikroskobuyla çıkmasıyla DNA, hücrenin içi, hücrenin içindeki organeller, bunların hepsi biliniyor. Artık buna, bu detayları görmüşken buna tesadüfen oluştu demek gerçekten saçmalamanın en ileri derecesi. Evet. İnşallah.
Birileri de evrimcilerden bir kısmında şey diyor. Bir araba atölyesi düşünün diyor. Milyonlarca sene olursa diyor burada araba oluşur diyor çok rahat bir şekilde.
Kapıyı kapayalım diyor, odadan çıkalım.
Tabii zaman içerisinde işte mesela tekerlek koyuyormuşuz. İşte kaporta koyuyormuşuz. Cam, ön cam. İşte silecekler vesaire. Her şeyi koyuyoruz. Milyonlarca senede sonra bir geliyoruz bir bakıyoruz. Bir araba oluşmuş. İşte evrimciler bunu iddia ediyor.
Evet, bir videomuz var hocam galiba, hazırsa izleyelim onu. İnşallah.
Darwinist dergiler neden bir yayınlarına son verdiler? Eskiden Darwinist dergilerde kayıp halka bulundu. Atalarımız mikropmuş, uzaydan mı geldik gibi sahte haberler sık sık yer alırken şu an sesleri neredeyse kesildi. Hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir yaygarayla insanları göz göre göre aldatan bu yayınlar şimdi sessiz sedasız geri çekiliyorlar. Peki ama neden? Soru: evrimciler artık evrime inanmıyor mu?
Doğru, çünkü bakın inanın, Hiçbir evrimci, açık söylüyorum, evrime kesinlikle inanmıyor.
Evet.
Hiçbiri inanmıyor.
Evet hocam, inşallah.
Zaten o gerilimin sebebi o.
Darwinist diktatörlük tarafından tüm finans kaynakları kendilerine aktarılsa da, her türlü maddi altyapı kendilerine sağlansa da yayınlarına devam edemiyorlar. Çünkü asıl sorun maddiyat değil, sorun artık güç ve inançlarının kalmamış olması. Soru: peki evrimciler moral olarak neden çöktüler? Cevap: Adnan Oktar'ın dünya çapında yaptığı evrim karşıtı çalışmalar. BBC televizyonunun yakın zamanda yaptığı bir program bu gerçeği gözler önüne serdi. Programın içeriği, Adnan Oktar'ın tüm dünya çapında tüm evrimciler için büyük bir tehlike olduğuydu. Adnan Oktar, 150 yıl sonra Charles Darwin'in evrim teorisi hala böylesi sert bir muhalefet oluşturabilecek güçte ve Oktar, onun en koyu ses getiren muhaliflerinden biri. İstanbul'da yaşayan Oktar, Türkiye'de de giderek daha etkili bir kişilik haline geldi. Adnan Oktar, yaratılış alanında büyük bir oyuncu.
Asıl özür dilemesi gereken Darwin'in düşüncedeki bilim adamlarıdır. Çünkü 150 yıldan beri bilim adamlarını, insanlığı, bütün gençliği aldatmışlardır. 100 milyon fosili saklamışlardır. Bu bir bilim gaspıdır.
Darwin'in bilimsel olmadığına inanıyor. Evrimin hiç olmadığına ve Allah'ın bütün canlıları oldukları haliyle yarattığına inanıyor. Bu iddiasında pek de yalnız değil ama o bunu daha da ileri götürüyor. Dünyadaki kötülükler, şiddet, savaşlar, terörizm Darwinistlerin sorumluluğu diyor. Adnan Oktar bu resimlerle donatılmış, dünya üzerindeki yaşamın evrimin sonucu olmadığına dair bolca delil içeren kitabı Yaratılış Atlası'nı yayınlamış. Birçok Müslüman ve İslami bilim adamı Okların görüşlerine karşı çıkmakta, ancak yine de onun etkisi giderek büyüyor görünmekte. Şimdi ise yürüttüğü kampanyasını Yaratılış Atlası'nı okullara, üniversitelere ve uluslararası liderlere göndermek suretiyle dünyanın kalan kısmına yayıyor. Which contains spurious evidence that life on Earth is not the result of evolution. Soru: İlkel çorba mantıksızlığı evrimcilere neden inancını kaybettirdi? Cevap: Çünkü böyle bir ortamda bir protein asla oluşamaz. Evrim teorisine göre canlılık yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce kimyasal çorba denilen bir ortamda, okyanuslarda ortaya çıktı. Evrim hikayesine göre ilk önce proteinlerin, sonra da tek hücreli canlıların oluşmasıyla başlayan ve yaklaşık 2 milyar yıl boyunca okyanuslarda devam eden bu ilkel canlılık, aslında hiçbir delile dayanmayan ve sadece kurgudan ibaret olan bir hikayedir. Ve daha ilk aşamasında bir açmaz içindedir.
Evrim konusunda kafa karıştırmaması için arkadaşlarımızın tek konusuna odaklanmasını ben çok istiyorum. Proteinler. Protein üstünde çok durmaları lazım. Çünkü bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi sıfır ihtimal.
Soru: Peki uzaydan geldik masalına artık evrimciler inanıyor mu? Cevap: Hayır, kesinlikle inanmıyor. Yaşamın kaynağını uzaydan aldığına dair komik izahlar yapan evrimciler, ilk proteinin uzaydan uzaylılar tarafından dünyaya bir göktaşıyla gönderilip canlılığın bu şekilde başladığını iddia ediyorlardı. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda uzaydan canlı mikroorganizmaların yeryüzüne ulaşmasının imkansız olduğunu anladılar. Zira ilk dünya koşullarında uzaydan çok bol miktarda amino asit gelseydi ve hatta yeryüzü tamamen amino asitlerle kaplı olsaydı bile bu durum canlıların kökenini açıklayan bir durum olmazdı. Çünkü amino asitlerin tesadüfen ve rastgele bir araya gelerek son derece kompleks, üç boyutlu bir proteini ve proteinlerin hücrenin organellerini, ardından bu organellerin de tüm mucizevi yapısıyla bir canlı hücreyi meydana getirmesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla evrimcilerin yaşamın uzaydan geldiği masalına sığınarak çare aramaları, bu yöndeki çabaları da boşunadır. Çabalarının nafile olduğunu fark eden evrimciler, yayınlarının da bir değerinin kalmadığını anladılar. Birer birer dergilerin yayınını durdurmalarının, evrim adına tek bir haber dahi çıkaramamalarının, provokasyon yapamamalarının tek sebebi bu. Darwinistler artık insanları aldatabileceklerine, sahtekarlıklarının etkili olabileceğine ve Darwinizm yalanını yaygınlaştırabileceklerine dair tüm inançlarını yitirmiş durumdalar. Sonuç: Allah dünya üzerindeki canlılığı bir anda ve kusursuz olarak yaratmıştır. Rabbimiz ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
Evet, evrimcilerin taktikleriyle ilgili bir video izledik şimdi. Evet. Yani hiçbir delilleri olmadığı için tamamen saptırmaca, demagoji, işte insanların büyülemek adeta, büyülemek üzerine kurulu bir sistemleri var. Yani işte anlaşılmaz cümleler kuruyorlar. İşte şunu bulduk, bunu bulduk, insanın atası mikropmuş vesaire, şöyleymiş. Şimdi biz baktığımız zaman mesela biraz önce bahsettik, insan vücudunda 100 trilyon hücre var ve bu hücrelerin her biri saniyede 2000 tane protein üretiyor.
Maşallah.
Bakın, bir proteini insan yapamıyor şu anda. Mesela acayip laboratuvarlarımız var değil mi? Teknoloji muazzam ilerlemiş durumda. O trilyonluk laboratuvarlara işte yüzlerce profesör ediyoruz, gidiyoruz. Bize bir tane protein üretin diyoruz. Yani sıfırdan bir protein yapın diyoruz. Kusura bakmayın, öyle bir teknolojimiz yok diyorlar. Hücreye soruyoruz, sen yapabiliyor musun diyoruz. Saniyede 2000 tane yapıyorum diyor.
Bir de 100 trilyon hücre her saniye 2000 tane yapıyor.
Evet, 100
trilyon. O çok acayip. Yani o rakamı zaten matematiksel olarak hesaplamak da zaten bir olay. Yani insan, demin sen dedin ya, 3 milyara kadar ömrü boyunca saysa sayamıyor. 100 trilyon hücremiz var. Her saniye 2000 protein üretiyor. Maşallah. Çok acayip. Her Allah'ın üstün gücünün çok önemli bir delili maşallah.
Her hücrede her an 10 milyar tane protein var. Tabii bu proteinler doğru adreslere gönderiliyorlar. Adres, yani biliyorsunuz, adres var, barkodlama sistemi var ve postalama sistemi var hücrenin içerisinde. Çünkü protein Ya bir mitokondri de kullanılıyor mesela. Mitokondrinin proteini oluyor. Veya başka bir organele gitmesi gerekiyor. Veya hücre zarına gitmesi gerekiyor.
Evet.
Ya da hücrenin dışına çıkıp bambaşka bir organa gitmesi gerekiyor. Hiç yolunu şaşırmadan, bakın 10 milyar protein mutlaka doğru adrese gidiyor. Ve bunlar yıkılıyor aynı zamanda. Bunların bir de yıkım işlemleri var. Metabolize ediliyor, tekrar yapılıyor.
Yani o zaman hocam çok özür dilerim ama her an vücudumuzda 100 trilyon çarpı 10 milyar protein mi oluyor?
Evet.
Yani aktif hareket mi oluyor? 100 trilyon tabii, çarpı 10 milyar aktif hareket mi oluyor?
10 milyar her saniye protein var. Yani o 100 trilyon çarpı 10 milyar protein şu anda vücudumuzda hücrede her an mevcut.
Maşallah.
Maşallah.
Çok acayip maşallah. Allah'ın büyük hikmeti yani normal çok çok ölçmekle hesaplamakla yapılabilecek gibi bir rakam değil. Elimizde bulunan teknoloji, hani bütün bilim adamları, bütün teknoloji bir araya gelse bunun milyarda biri kadar bir hareketi sağlayabilecek bir teknolojiye de sahip değiliz. Yani bir metabolizmayı, bir mekanizmayı bu kadar hızlı ve bu kadar aynı anda sağlayabilecek bir teknolojini kesinlikle sahip değiliz hocam maşallah.
Bir de o proteinler katlanması gerekiyor.
O da ayrı bir işlem tabii.
Yani şöyle mikrosaniyede katlanıyor bunlar proteinler. Bunu dünyanın en büyük bilgisayarına yaptırmaya çalışıyorlar. Saniyede bir katrilyon işlem yapan, bir senede kaça katlanacağını bulabiliyor ancak bir proteini. Tam bir senede, saniyede bir katrilyon işlem yaparak, aralıksız olarak bir senede bulabiliyor. Çünkü alternatif katlanma sınırsız yani. Her şekilde katlayabilirsin proteini. Bir de ek kimyasal bağlar koyuyorlar böyle katlanması için, özel enzimler. Ama enzim bunu o bilgisayarın bir katrilyon işlemle, dünyanın en büyük bilgisayarının, böyle bizim bilgisayarlar gibi değil, oda büyüklüğünde, ev büyüklüğünde, onun bir senede yapabildiği işlemi saniyenin binde birinde yapabiliyorlar.
Bir hücremiz mi?
Ha, bir proteinin katlanması.
Bir proteinin katlanması.
Tabii, katlanması yalnızca bir şekilde katlanırsa işlev görüyor. Çok yani mesela maşallah. Şöyle düz bir çizgi düşünün, bu böyle katlanabilir, böyle katlanabilir, böyle katlanabilir. Artık yani her tek şekilde katlayabilirsin. Bir tanesinde işlev evet. görüyor. Mikrosaniyede yapıyor bunu. Bilgisayar yapamıyor bir senede.
Maşallah çok acayip. Yani teknolojinin geldiği en uç noktanın hani bir senede yaptığı işlemi bizim vücudumuzdaki bir protein bir saniyede yapıyor. Çok acayip.
Saniyenin binde birinde. Saniye
çok acayip.
Onu da protein yapıyor ayrıca yani.
Çok yani proteine bakıyoruz mesela, gözü var mı?
Yok.
Beyni var mı?
Yok.
Aklı, şuuru, tecrübesi, eğitimi, profesörlük, işte doçentlik bu tarz şeyler var mı diye bakıyoruz.
Hiçbirisi
atomlardan
yok.
Oluşan bir şey. Yani atomda boşluk biliyoruz zaten. Yani boşluktan oluşan bir şey insan aklından çok daha üstün bir akıl gösteriyor.
Maşallah.
Ve çok daha hızlı hareket ediyor. Bakın bu çok önemli. Yani bilginin haricinde o bilgiyi muazzam bir hızla kullanıyor.
Maşallah.
Ve buradan buraya o protein onu taşıdı diyoruz mesela. Yani insan böyle ülfet olabiliyor. Bir protein neyi nereye taşısın? Yani bir insanın mesela gözü var. O gözüyle zaten bir şeyi bir yerden bir yere taşırken ya düşüyor, ya kırıyor, ya yanlış yapıyor.
Evet.
Burada o kadar hassas ki milimetrik atomik hassasiyette yanlış bağlasa bir yeri böyle bir milimetrenin binde biri kadar bir hata yapsa o protein oluşmuyor zaten. Bir protein oluşmasa insan hayatını etkileyen direkt bir süreç başlıyor. İnsanın ölümüne kadar götürebilecek bir süreç başlıyor. Yani bu kadar hassas bir dengenin bir var edeni olması gerekiyor. Ve her anda kontrol edilmesi gerekiyor. Bakın o da çok önemli. Hani kendi kendine işleyen bir sistem de yok ortamda. Yani öyle işte böyle DNA var. DNA'dan kimyasal sinyallerle bu proteinler okuyorlar. İşte ona göre hareket ediyorlar. İşte böyle devam ediyor. Öyle de değil. Bir an Allah başı boş bıraksa insan hayatını kaybeder. Yani kendi kendine işleyen bir sistem yok. Sadece yaratılan sebepler var ve biz onları açıklayabiliyoruz sadece. Sebepleri açıklıyoruz.
Allah bizi bize bıraksa zaten Allah alem hani Allah'ın dilemesi dışında evet. bir saniye ayakta kalamayız yani. Bir saniye değil mi? Vücudumuzun kontrolü bizde olsa bir saniye ayakta kalamayız. Çünkü binlerce farklı mekanizma, binlerce sürekli takip edilmesi gereken sistem var. Kontrol edilmesi gereken hareketler ve mekanizmalar var. Çok gelişmiş. Ben şimdi hocam başka yani bahsettiğimiz konudan iman hakikatlerinin bulmadan önce insanların ne yapması gerektiği, Müslüman kardeşlerimizin, izleyenlerimizin nasıl bir şekilde hareket etmelerini biraz bahsetmek istiyorum. O yüzden de Allah korkusundan biraz bahsetmek istiyorum. Ekrana da şu an yansıttım ben, seyircilerimiz de görsünler. Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir. Şimdi Haşr suresi 18'i okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Ey iman edenler Allah'tan korkun. İman edenler için Allah'tan benden korkun diyor. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Yani hareketlerini nasıl yaptığına baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Başka bir ayette de Allah ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor maşallah. Devam ediyorum. Müslümanın Allah'tan korkma sebebi ölüm korkusu değildir. Yani Müslüman Allah'tan ölümden korktuğu için Allah'tan korkmuyor. Evet, Müslüman Allah'ı darıltmaktan yani Allah'ı çok sevdiği için Allah'ı darıltmaktan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyor.
İnşallah.
İnşallah. Allah korkusu insana neşe verir. Gerçekten hani Allah'ın varlığını tam olarak inşallah insan idrak ettiğinde, hakkıyla takdir ettiğinde Allah'ın gücünü, Allah korkusu insana neşe veriyor. Diğer korkular ise yani dünya hayatındaki diğer korkular ise hep bir dehşet verir. Acaba işte işlerim yolunda gidecek mi? Planladığım şeyler her şey olduğu gibi düşündüğüm gibi olacak mı korkularsa hep bir dehşet, hep bir panik. Acaba her şey yolunda gidecek mi? Bir panik veriyor. Yine Allah korkusu aklı açar insanlarda. Derinlik kazandırır. Yani bir düşünme, Allah'ın varlığını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın üstün özelliklerini görmeyi sağlar. Bir aklı açar, derinlik kazandırır. Allah korkusu aşık olduğun sonsuz sevgiyle sevdiğin varlıktan aşkının bir tecellisi olarak saygıyla korkmak demektir. Yani çok sevdiğinden dolayı Allah'tan korkuyorsun. Evet. Sevginin aşkın farklı bir tecellisi inşallah. Devam ediyorum. Allah aşkı unutulmaz. Allah korkusu unutulmaz. Ölüm unutulmaz. Her şeyi yaratanın Allah olduğu unutulmaz. Her an bizi Allah'ın seyrettiği, konuşmalarımızı Allah'ın dinlediği unutulmaz. Bazı insanlarda ise Allah korkusu canlarını yakacak zannettiklerinden dolayı böyle farklı bir korku oluyor. İşte Allah'tan korkar, hani korkuyorum çünkü Allah benim canımı yakabilir gibi. Halbuki Allah başka bir ayette diyor ki Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendi nefislerine zulmederler diyor. Yani Allah ben insanlara zulmetmem, siz kendi kendinize zarar veriyorsunuz diyor. Devam ediyorum. Halbuki Allah korkusu neşe verir, coşku verir, sevinç verir, bir nimettir. Allah korkusuyla insan aşkı bilir, tutkuyu bilir. Yani güzel ahlakı, sevgiyi, şefkati, merhameti, değil mi? Hocamız hep anlatıyor Allah korkusuyla fedakarlığı, derinliği, güzelliği, hayattan, güzel şeylerden, tabiattan, doğadan zevk alabilmeyi hep hocamız anlatıyor. Hem mehdiyetin hem de Allah korkusunun bize inşallah mehdiyet vasıtasıyla bize anlattığı güzel bir özellik inşallah. Aklı açılır insanın Allah korkusuyla, beyni açılır. Akıllı olmanın kökenidir Allah korkusu. Yine Allah ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Azık edenin şüphesiz azığın en hayırlısı takva yani Allah korkusudur. Ey temiz akıl sahipleri benden korkup sakının diyor. Allah diyor ki yani benim sınırlarıma uyun, benden korkup sakının diyor inşallah. Yani yaptığımız her harekette değil mi Allah'ın bütün güzel sıfatlarını gördüğümüzde, incelediğimiz damarlarda veya işte senin anlattığın epigenetikte veya varyasyonda, şimdi birazdan o konudan da bahsedeceğiz inşallah varyasyon konusundan. Evet. Varyasyonda hep Allah'ı görüp, Allah'ın üstün yaratışını görüp, Allah'ın sınırlarından korkup çekinmek gerekiyor inşallah. Hayatta böyle güzelleşiyor zaten inşallah. Allah'tan inşallah korkup sakınınca, Allah'ın güzel yaratılışını, merhametini, sevgisini, şefkatini görünce inşallah.
İnşallah. Yaratışını inşallah görünce.
Evet. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi aklıma hocam. Allah korkusundan da bahsedince. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'daki yoğun olarak gözükecek olan Allah korkusundan bahsediyor. Dikkat çekiyor. Gerges kuşunun kanadının titremesi gibi Allah'tan korkar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da detaylı olarak özelliklerin anlatılması da yani imanının değil mi, derecesinin anlatılması, Allah korkusunun derecesinin anlatılması, üstün ahlakın anlatılması müminler için çok büyük nimet aslında. Çünkü müminlerin örnek alacakları bir şahıs. Yani her yönüyle anlatıldığı için müminin rahatlıkla bakıp demek ki benim böyle olmam gerekiyor diyebileceği bir durum var. Çünkü çok detaylı anlatılmış. Zaten ağır zamanda çıkacak olduğu için çıkacağı döneme kadar da değil mi? Daha önceki dönemlerde yaşayan müminler o hadisleri okuduklarında kendilerini rahatlıkla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a göre değil mi, tavırlarını düzeltebilecekleri, onu örnek alabilecekleri çok detaylı anlatımlar yapılmış.
İnşallah.
Bu çok büyük bir nimet bir kere müminler için inşallah.
İnşallah.
Ayrıca tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayrı zamanda gözüktüğünde de ortaya çıktığında da müminlerin hadislere bakıp, değil mi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da o özellikleri görerek anlayabilecekleri net bir durum oluyor inşallah.
İnşallah, maşallah. Demin Berk kardeşimiz sormuştu varyasyon hakkında.
Evet, ben o sorumu ileteyim şimdi. Doğada yaşayan kedigiller, örneğin çita, leopar, kaplan, aslan, işte çizgili, desenli, desensiz. Ya evet. Bunlar nasıl ayrılmış? Nasıl bir varyasyona uğramış? Ben o konuyla ilgili bilgi almak istiyordum açıkçası.
Evet, bir kere tür kavramına bakmak lazım. Yani biyolojide tür şu şekilde tarif ediliyor. Birbiriyle çiftleşebilen canlılar, yani çiftleşip üreyebilen, üreyecek bir yavrusu da soyu devam edecek şekilde ürediği zaman buna bir tür deniyor. Ama başka bir grupla, başka bir grup canlıyla eğer çiftleşemiyorsa ve bundan da bir üreyebilen canlı üremiyorsa, meydana gelmiyorsa farklı tür olarak kabul ediliyor. Fakat tür kavramı aslında güvenilir değil. Yani bunu bilim adamları kendisi de söylüyor. Neye göre türleri kabul ediyorlar, farklı tür kabul ediyorlar? Şuna göre, benzerliklere göre. Yani bakıyorlar, mesela geçmişte yaşamış canlılar var, soyu tükenmiş olan canlılar var. Biz soyu tükenmiş bir canlının başka bir canlıyla çiftleşip çiftleşmediğini nereden bilebiliriz ki? Bilemem. Zaten soyu tükenmiş, onun da tükenmiş, onun da tükenmiş. Veya birinin tükenmiş, diğerinin tükenmemiş. Bilemeyiz. Bu bakımdan güvenilir değil. Ama böyle olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, yani birbiriyle çiftleşebiliyorsa o aynı türdür. Mesela aslanlar birbiriyle çiftleşebiliyor. Doğru, evet. Ama bir aslan bir kaplanla çiftleşmiyor. Demek ki o zaman bir farklı tür kavramı tabii girmiş oluyor olaya.
Tabii.
Önemli olan nokta şu. Biz buna nasıl meydana geldiklerine baktığımızda bunu sadece fosil kayıtlarında görebiliriz. Fosil kayıtları da bize çok net olarak şunu söylüyor. Birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyorlar. Çıtası da böyle, mesela bizim elimizde fosiller var. Aslan kafatasları var, değil mi? 80 milyon yıldır. Doğru. Aynı, günümüzdekiyle aynı. Aslan 80 milyon önce birdenbire yaratılıyor. Mükemmel bir şekilde ve hiç değişmiyor milyonlarca yıl boyunca. Varyasyon kavramı şöyle. Aynı türün içerisinde, şimdi bir tür kavramına baktık, bir de varyasyon kavramı. Mesela köpek çeşitleri var. Köpek cinsleri, değişik köpek cinsleri, işte Kaniş var, Danova var, ondan sonra Alman, Rus kurdu var, Alman kurt köpeği var, değil mi? Sivas Kangal var. Bunlar birbiriyle çiftleşebiliyor.
Evet.
Bunların içindeki bu değişiklikler köpeğin en baştan beri ilk köpek çiftinden itibaren var olan genetik bilginin değişik kombinasyonlarıyla oluyor.
Evet.
Allah genetik bilgiyi değiştirecek, karıştıracak bir mekanizma yaratmış. O da şu. Mayoz diye bir bölünme var. Hatta onun filmini de gösterebilirim. Mayoz bölünmenin.
Bak, ben bir cümle söylemek istiyorum hocam. Aslında konu hani çok özetlemek gerekirse de köpekler arasında hani farklı köpekler çiftleşse ortaya çıkan canlı asla bir köpekten başka bir şey olmuyor. Yani köpek her zaman köpek oluyor. Belli bir genetik sınırı var köpeklerin, insanların, her canlının. O asla bir aslana veya başka bir canlıya, bir kaplana dönüşmüyor. Köpek her zaman köpek olarak kalıyor genetik sınırından dolayı. Ama o bütün canlılarda hepsinin sınırları belli. Demek istediğim o. Yani varyasyon olabiliyor canlılar içerisinde. Hani Çinliler oluyor, işte kızıl derililer oluyor veya Asyalılar oluyor ama her zaman insan insan olarak kalıyor. Başka bir canlıya dönüşemiyor. Genetik bilgiler sınırlı olduğu için. Hani genetik bilgide ekleme yapılamadığı için. Oktar evet. Hocam şimdi mayoz bölünme ile ilgili bir video gösterecek şimdi.
Evet mesela. Bu yani bakın şurada mayoz bölünme. Mesela insanda sperm hücresi oluşuyor. Yumurta hücresi oluşuyor dişide ve bunlar birleştiği zaman 46 kromozomlu bir insan meydana geliyor. İnsan hücresi meydana geliyor. Şimdi mayozun nasıl olduğunu bir görelim. Buradan devam edelim. Bakın hücrede bölünürken tam bölüneceği zaman hücre kromozomlar birdenbire belirginleşiyor. Normalde kromozomlar gözükmüyor hücrenin içerisinde. Bakın burada homolog denen kromozomları görüyoruz. Yani 23 çift kromozom var. Bunların bir tanesi anneden geliyor. Bir tanesi babadan geliyor. Ama ikisinin üzerinde benzer genler var. Aynı özellikleri kontrol eden genler. İşte bunların karışmasından varyasyon meydana geliyor. Şimdi onun nasıl olduğunu gösterecek. Bakın. Bunlar aynı şekilde aynı özellikleri kontrol ediyor. Mesela deri rengini kontrol eden genler hem bu kromozomda bulunuyor hem de babadan gelen diğer kromozomda bulunuyor. İşte çeşitli özellikleri, insanın belli yapılarını kontrol eden özellikler boyunun uzunluğu diyelim mesela, o da genetik bilgiyle kontrol ediliyor. Hem anneden hem babadan gelen özelliklerle belirleniyor. Şimdi bölüneceği zaman bunların yarısı 23'ü bir hücreye gidecek, 23'ü diğer hücreye gidecek. Mayoz bölünme olduğu için. Evet, şimdi bakın karıştırma mekanizmasını göreceğiz Allah'ın yarattığı. Crossing over denen bir mekanizmayla bir kromozomun bir bölümü diğer kromozomun milimetrik olarak aynı bölümüyle çaprazlaşacak ve genetik bilgiyi karıştıracak. Mükemmel bir mekanizma.
Maşallah.
Bu. Yani tam özellikleri tam net olarak keşfedilememiş olan, yani detaylı olarak böyle tam olarak bilinmeyen ama hiç hatasız oluyor bu. Hata olduğu zaman zaten o insan sakat, kanser ve ölüm meydana geliyor. Zaten hiç insan olmayabiliyor. Evet, bu karıştırma mekanizması olduktan sonra bakın iplikçikler oluşuyor ve kromozomları ayırıyorlar. Bakın şimdi ayıracak bunları. 23 kromozomun bir kısmı oraya, bir kısmı oraya gitti. Ama dikkat ederseniz genetik bilgi karışmış olarak gidiyor.
Evet.
Şimdi bunun da bir önemi var. Dolayısıyla yani bir insanın babada mesela bir kerede yaklaşık 150-200 milyon tane sperm atılıyor. 150-200 milyon spermin genetik bilgisi birbirinden farklı. Bu çok büyük bir çeşitlilik meydana getiriyor. İşte varyasyonun sebebi bu. Dolayısıyla hiçbir kardeş diğer kardeşe benzemiyor. Anneye benziyor tabii, babaya benziyor ama tıpatıp aynısı olmuyor. Tek yumurta ikizler hariç birbirinin de tıpatıp aynısı olmuyor kardeşler. Çünkü genetik bilgide karışma meydana geldi. Bunlar hücrelere ayrılıyor. 150 milyon, 200 milyon tane spermin genetik bilgisi birbirinden farklı. E hangi sperm döllerse yumurtayı, o kendi genetik bilgisini götürüyor evet. Farklı olarak. Dolayısıyla bu, insan neslini de düşünelim. Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren hep bu şekilde böyle genetik bilgi karıştırılarak değişik insan ırkları meydana gelmiş. Yani siyah ırk, sarı ırk, kızılderililer, eskimoğullar var, beyazlar var, beyaz Avrupalılar var. Nasıl olmuş bu? Genetik bilginin karıştırılmasıyla. Çünkü deri rengini mesela kontrol eden en az 3 tane gen var. Hatta daha fazla olduğu düşünülüyor. Siz karıştırıyorsunuz bunu, zenci oluyor. Yani pigment yapan hücrelerin ağırlıkta olduğu, genlerin ağırlıkta olduğu bir insanda zencilik meydana geliyor. Veya az olduğu takdirde genetik bilgi, ama Hazreti Adem'den beri var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları bunlar. Beyaz insan meydana geliyor. Burada yine genetik bilgi var mı? Yok. Yani Hazreti evet. Adem'den itibaren hep aynı genetik bilginin değişik kombinasyonları var.
Yani 3.2 milyar harf var DNA'mızda, o genetik bilgide. Asyalı bir insanın özellikleri de o genetik harflerde var. Şey, hocamın dediği gibi kızılderili de var. Bütün insan tiplerinin, ırklarının orada genetik bilgide var durumları 3.2 milyar harfte. İşte bir insan oluşurken onların hangisi baskın olursa insan o şekilde oluşmuş oluyor, yaratılmış oluyor.
Gen havuzu deniyor buna da.
Evet.
Şimdi gen havuzunda dediğin gibi Erdem Hocam bütün bilgiler zaten var.
Evet.
O bilgiler zaman içerisinde açığa çıkıyor ama tamamen mesela insanla ilgili insan bilgisi var. Kanat bilgisi yok o dönemde.
Evet. Aynen öyle.
Mesela köpeklerden bahsettik biraz önce. İşte uzun kulaklı köpek bilgisi var, kısa kulak var, büyük göz, küçük göz, uzun tüy, kısa tüy. Bütün hepsi köpek DNA'sında var.
Farklı türler, kanişti,
farklı, işte evet, dogu farklı cinslere ait tabii. Olanlar var. Mesela iki farklı cins çiftleştiğinde yeni bir cins ortaya çıkıyor. Onunla başka bir cins çiftleştiğinde yeni bir cins ortaya evet. Çıkıyor. Ama bu gen eşiği diyorlar. Yani bir yerden sonra duruyor bu olay.
Gen sınırları, eşik gen eşiği tabii evet.
Denen bir olay var. Başka bir türe atlayamıyor. Evrimin istediği şey başka bir türe atlaması bu olayın. Ama kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Zaten evrimcilerin kendisi buldu bunu yani.
Evet.
Kendilerinin itiraf ettikleri.
Evet onu hemen slide'da gösterelim. Akın hocam dediğin şeyi. Evrimciler şunu iddia ediyor. Yıldız mesela. Yıldız canlısı. Yavaş yavaş balığa dönüştü diyor suyun içinde. Evrimcinin iddiası bu. Oktar hocam da konuşmanın başında onu söyledi. Biz bunun olup olmadığını sadece fosil kayıtlarına bakarak anlayabiliriz. Böyle bir değişimin olup olmadığını. Fosil kayıtlarına baktığımızda ne görüyoruz? Bakın milyonlarca, 350 milyona yakın fosil kaydı var bugün. Yer altından çıkarılmış, tabakalardan çıkarılmış. Fosil kayıtlarına baktığımızda yıldızın fosilini görüyoruz. Milyon yıl yaşında yıldız fosili var. Bakın fosilin, yıldızın fosilini buluyoruz. Balığın da fosilini buluyoruz. Ama bu arada evrimcinin iddia ettikleri canlıların fosilleri olmuyor. Ya yıldızla balık arasında yavaş yavaş öyle değişen, güya onların iddiaları bunlar. Değişen, tam arada kalmış, yarı yıldız, yarı balık gibi bir canlı, eciş bücüş yani. Asimetrik. böyle fonksiyonları tam yerine gelmemiş. Mesela ilkel akciğere sahip güya. Böyle bir canlıyla karşılaşmıyoruz.
Tabii.
Fosil katmanlarında hep karşılaştığımız canlılar net bugün yaşayan türleriyle birebir aynı. Bakın mesela fosil, timsah fosili 100 milyon yıl yaşında timsah fosili. Bakın şu sağdaki timsah fosili 100 milyon yıl yaşında.
Maşallah.
Bugünkü timsahla birebir aynı. Fark var mı? Yok.
Evrimsel diyor ki değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyorlar.
Gibi felsefi
içim yani, milimetrik olarak aynı. Niye? Nasıl öyle bir şey var? Yani evet. Fosil kayıtlarında hiç değişim yok. Milimetrik değişim yok ama.
Aynen.
Evet.
Yani böyle hani biraz değişmiş falan öyle bir olay
hiçbir
yok.
Hiçbir şey yok.
Milimetrik olarak aynı.
En ufak bir değişim olsa milyonlarca yıl süreceği için milyonlarca da ara geçiş formları olması gerekir. Evet. Ama bugün baktığımızda 350 milyon tane yaratılışı kanıtlayan net fosil var, elle tutulur. Evrimi destekleyen bir tane fosil yok. Hı-hı. Bir tane. Bir hocamız tane. Dedi ya fotoğrafını gösterin bari dedi. Orada ne yapıyor evrimci beyefendi? Kağıt tutuyor böyle yapıyor. Sonra böyle çeviriyor. Sonra tekrar böyle çeviriyor. Çocuk oyunu oynar gibi. Masanın altına saklıyor falan. Çocuk oyunu oynar gibi.
Abi, kendine önemli bir giriş yapıyor şimdi. Evet. Ya diyorlar o kadar ara geçiş formu istiyorlar bizden.
İyi
diyorlar.
Tamam.
Şimdi, tamam getirdim ben de gösterelim diyor. Alıyor kağıdı böyle kameraya doğru tutuyor. Tamam çekin diyor. Kamera zoomlayacakken şöyle yapıyor. Kamera bu sefer ekran çıkıp oraya zoomlayacakken bu sefer bu tarafa çekiyor. Sonra zar zor Yiğit Bulut'un emekleriyle artık gösterelim bu kağıdı diye işte bayağı bir uğraştan sonra neyse gösteriyorlar çizim. Ya çizimi bize ara geçiş evet. formu olarak anlatmaya çalışıyorlar.
Evet.
Daha bir kez bakıyoruz o da aynısını yapıyor. Diyor ki ya yaratılış zamanlar sürekli bizden ara geçiş
formu istiyorlar diyor. Şimdi çizime ara geçiş formu değil ara çizim formu denebilir. Olabilir ara çizim
formu. Bu da evrimcilerin içine düştüğü acınası hali gösteriyor tabii. Yani hani insanlar izleyip gülüyorlar artık.
Ya biz sadece fosil kayıtlarından bilmiyoruz. Bakın fosil kayıtlarındaki ara geçiş formlarının yokluğu genetik ve moleküler biyoloji tarafından da kesin olarak kanıtlanıyor.
Evet.
Ya böyle bir mekanizma yok. Yeni genetik bilgi ekleyecek sıfırdan gen oluşturacak bir mekanizma olmadığı genetik ve moleküler biyoloji detaylarıyla kanıtlandı zaten. Evet. Bilimsel olarak kanıtlandı. Yani evrimcilerin istedikleri var da biz bulamıyoruz değil. Fosil kayıtlarında yok. Fosiller tamamen yeterli. Yani bunu en ünlü evrimciler söylüyor. Kaldı ki yani böyle bir mekanizma da yok. Genetik olarak imkansız dedikleri. Yani yepyeni gen olmuyor. Ya insan bile eklemiyor. Yeni yazıp değil mi? Yazabilir. Otur yaz bakalım hadi Darwinist bilim adamı. Hı. Yapamıyor onu. Yapamaz da çünkü o kadar kompleks ve o kadar spesifik fonksiyonları, işlevleri var ki böyle. Zaten onun için dışarıdan en ufak bir müdahaleyle de tahribata uğruyorlar. Yani biz biliyoruz bugün mesela mutasyonların %1'i sessiz. Neden sessiz? Şundan dolayı. O da Allah'ın hikmetiyle bakın. Allah mutasyona karşı bir koruma mekanizması yaratmış. Normalde 20 tane amino asit var. 10 tanesi bunların insanda sentezlenebiliyor. 10 tanesini de dışarıdan alıyor. Şimdi genetik kodun 3 harfi bir tane amino asidi sentezliyor. Dolayısıyla 10 tane amino asidi genetik harf dizilimi kaçtır? 10'dur değil mi? 10 üzeri 3 harften oluştuğuna göre her bir amino asidi karşılık gelen 3'te 10 tane kod olması lazım. 64 tane. Ve bundan dolayı mesela aynı amino asidi kodlayan değişik alternatif kombinasyonlar oluyor. Mesela glisin diye bir amino asit var. Bunu, bakın glisini hem C harfleri kodluyor, hem C G harfi kodluyor, hem C A, hem de C T kodluyor. Dolayısıyla biz bu üçüncü harfte, ilk iki harfi C ya bunun, üçüncü harfleri dört tane farklı ama dördü de glisini kodluyor. A mesela mutasyonla T olsa ne olur? Yine glisin olur. Veya T mutasyonla G haline gelse ne olur? Yine olur, glisin halinde kalır. Yani bu sessiz mutasyona giriyor onun için. %1 oranında böyle oluyor.
Ama o da etkisiz %1 yani.
Evet İnşallah, %1. Tabii %1 çok nadir. Zaten mutasyonlar çok nadir.
Evet.
Ama diğer %99'u da çok büyük tahribat meydana getiriyor. Çünkü genetik bu kadar kompleks dizilimi olan gendeki rastgele değişiklik tabii ki hastalık ve sakatlık meydana getiriyor.
Bu arada mutasyonun da ne olduğunu açıklayalım. Şimdi evrimciler DNA'nın... Hı hı. Bir türün başka bir türe dönüşmesi için DNA'sının değişmesi gerekiyor. Evrimciler, bilim adamları daha doğrusu bunu buldu. Şimdi baktılar, DNA'yı değiştiren tek mekanizma mutasyon. Mutasyon diye mesela kanser olunuyor mesela.
Evet.
İşte nasıl oluyor? DNA'da harf harf kod var değil mi? mutasyon radyasyon sonucu o harflerin rastgele yer değiştirmesi. Mesela burnumuzun bir bilgisi var. 4 harfle kodlu. İşte burnun açısı böyle olacak. İşte deliklerinin şekli bu şekilde olacak. Şu kıvrımın açısı bu şekilde olacak diye DNA'ya harf harf kodlu.
Evet.
Mutasyon ne yapıyor? Radyasyon geliyor, isabet ediyor ışınlar. Radyoaktif ışınlar. O DNA'daki satır satır yazılı koda gelip o harfleri ya parçalayıp yok ediyor veyahut da yerlerini rastgele değiştiriyor. Şimdi evrimcilerin bilgi üretiyor dedikleri mekanizma bu, mutasyon dedikleri mekanizma. Şimdi biz mutasyona bir bakıyoruz, tamamen zararlı. Yani nereye isabet etse DNA'yı mahvediyor. Evrimciler de yani bir yararlı bir şey oluşur diye senelerce meyve sinekleri üzerinde
evet.
denemeler yapıyorlar. Tek bir enzimin bile oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Yeni bir enzimin oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar mutasyon sonucu. Ama evrimin istediği bu değil. Evrim evet. mutasyonlar sonucu. Göz oluşacak, burun oluşacak, dudak oluşacak, kaş oluşacak, kaşın sınırları belli olacak. Mesela bugün işte saç ekim operasyonları var. O saç ekim operasyonunda o saçın sınırlarını belirlemek için bile kaç seans gidiliyor ve onunla ilgili ölçümler yapılıyor. En estetik nereden belirleriz sınırları diye. Sınırlar belirlendikten sonra kalemle çiziliyor operasyondan önce ve ona göre diziliyor. Evrimciler diyor ki bizim saç sınırımızı mutasyonlar belirlemiştir diyorlar. Kör mutasyonlar, rastgele ve yani kendinden haberi olmayan.
Hiçbir faydası olmayan.
Faydası olmayı bırak, zararı evet. olan mutasyonların bu saç sınırlarımızı, mesela erkekte sakalın sınırlarını, kaşın sınırları ve ne zaman uzayıp duracağını mutasyonlar belirlemiş diyorlar.
Hocam çok özür dilerim, felaket ama diyorlar olur. Yani mutasyonlar neyin nerede olacağını belirlediler diyorlar evrimciler.
Evet.
Sen geçen gün göstermiştin, eğer varsa, yanındaysa, imkanın varsa. Kesinlikle. Tekrar o evrimle yani mutasyonla şekillenen canlıları, mutasyonun karar verip kendi, tabii öyle bir şey yok da, mutasyonla şekil almış canlıları bir görelim. Seyircilerimiz de görsünler evrimcilerin mutasyon iddiasının ne kadar geçersiz olduğunu.
İşte mutasyon bunu yapıyor. Yani işe yaramayan, diğer bacağın aynısı evet. olan ve yeni bir bilgi olmadan, sinir bağlantısı da genelde olmadan, İşe yaramaz bir bacak çıkıyor. Ama şu bacağın aynı bilgisi. Burada kanat çıkması gerekiyor evrimcilerin iddiasına göre. Bakın burada bir bacağının aynısı rastgele bir yerden çıkıyor.
Evet, evet. Şimdi bunlar bir fayda mı? Bu hayvana zarar getiriyor, tabii. zorluk getiriyor. Evet. Onu kullanamıyor çünkü. Ya bozuk bunların işlevi.
Evet. Bakın mesela bir başın kopyasının aynısı içinde bir tane daha çıkıyor. Tamamen yaşamını zorlaştırıyor.
Evet.
Hiç yeni bir bilgi yok burada. Bakın diğer bacaklarının alıyor, duplikasyon deniyor ona da. Aynısını başka bir yere daha kopyalıyor.
Evet.
Bakın bir de mesela organların nereden çıktığını, tabii. ne kadar büyük bir nimet olduğunu görüyoruz biz
evet.
burada. Bakın normal rastgele olsa
bu şekilde tabii. oluyor canlılar. Yani eğer ki organların nerede olacağına tabii mutasyonların karar vermesi bakın. Söz konusu değil ama mutasyon uygulandığı zaman organlar böyle şekilsiz ve hatalı. Bakın, genellikle de ölümle sonuçlanıyor.
Ya bunlar zaten en hafif mutasyon şekilleri. Yani bunlar kromozom anomalileri şeyler böyle. En hafif şekliyle zaten normalde kromozomların çoğunda hiç hayat başlamıyor. Yani o ilk bölünme anında zaten hayat olmuyor. Çünkü önemli proteinlerin eksik. Mesela kalbi oluşmuyor. Beyni oluşmuyor bir canlının. Tabii. Olmuyor zaten yani. İnsan olmuyor. Başka bir canlı olmuyor. Hayatta kalamıyor zaten.
Bir de yeni bir özellik daha bulundu bu son yıllarda. Şu çok önemli çünkü. Şimdi harfler var dedik genetik bilgide. Diziliyor. Hocamın söylediği gibi bir harf grubu bir burnun şeklini belirliyor mesela. Şimdi şu bulundu. O harf grubu aynı zamanda başka şeyleri de etkiliyor vücutta. Mesela bir organın akciğerin mesela çalışmasını da ayarlayabiliyor o harfler. Yani o harfler üstündeki rastgele bir değişiklik, o harflerdeki bir bozukluk, mutasyon sonucu burnun bu şeklini bozmakla ya da burada gördüğümüz gibi canlıların bir tane kullanılmayan ayak çıkarmakla kalmıyor. Bizim o dıştan görünüşünü görüyoruz. İçeride o başka şeyleri de bozuyor ve o canlılar yaşayamıyorlar. Birkaç yıl içinde belki de birkaç ay içinde değişikliğin maruz kaldığı sürece ne kadar kalmışsa o şekilde ölüyorlar. Ama evrimciler ne yapıyor? İşte nasıl bu kadar yaygınlaştırmışlar, nasıl bu kadar insana bir büyü gibi ikna etmişler diye baktığımızda da çizim görüyoruz. Sürekli filmlerde de kullanırlar bunu. Mesela maymun gibi dik yürüyen maymunlar yaparlar mesela. Ve ona anlamlı göz koyarlar. 3 boyutlu imkanlarla ya da 2 boyutlu çizimlerle insan gözü koyarlar mesela ona. İnsan ona bakıp da bu bilimsel gelişmeleri, bu bilimsel gerçekleri bilmeyen insan da der ki, aa der, böyle bir canlı yaşamışlar. Ya da ne yapıyorlar? Bir film yapıyorlar, çok meşhur da bir film. Mutasyonların, mutasyonlar var konuda ve mutasyonlar sonucu ekstra özelliklere sahip süper gelişmiş ve süper kahramanların oluştuğunu varsayıyorlar. Yani hayal gücüyle bunu. Değil mi? Filmde konu bu. İnsan da bakan ona insan nasıl bakıyor? Eğer konuyla ilgili bilimsel bilgisi yoksa yine. Mutasyonların gerçekte ne yaptığını bilmiyorsa bir insan baktığında ne zannediyor? Aa mutasyon ne kadar güzel bir şey ya. Baksana adam uçuyor diyor. Adam insan hayatı kurtarıyor diyor.
Elinden parça çıkıyor.
Saatte 400 km hızla koşuyor diyor. Bir olay var hemen onu yakalıyor diyor. Böyle işte tanıtım yapıyorlar. Neden peki bunu yapıyor evrimciler? Ellerinde delil yok çünkü. Evet. Delil olmadığı için çizgi filmle, filmle bunu evet göstermeye çalışıyorlar insanlara. Bunu bakın Charles Darwin söylüyor. Bir alabilir miyiz? Sözünü aktaralım. Bak Darwin şöyle söylüyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani benim dediğim gibi bir süreç oluşmuşsa, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Biraz önce gösterdik yani yıldızın balığa dönüşmesindeki o ortadaki hayal canlıları neden rastlamıyoruz diyor o canlılara. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. En büyük itiraz değil, teorini darmadağın eden bir gerçek.
Kendi söylemiş yani. Kendi, tabii, kendi kendine. Az önce de okuduğumda yani niçin de fosiller bulunamamaktadır evet. demiş. Sen kendin söylüyorsun madem. Yani.
Tabii Darwin diyorlar. Darwin.
Olamaz.
Evet, anlatıyorsun yani, böyle bir süreç.
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya da bu ne terhis, bu ne Bahama kuşkusu. Yani. Darwin zaten kendisi yalanlamış bunu. Yani. Evet. Darwin'den daha çok Darwinist olmaya evet. gerek yok. Yani adam diyor.
Darwin'i kutlamak lazım burada.
Evet. Şimdi Darwin
daha sonradan tabii, kendi yalanlamış.
Evet. Darwin o dönem topu tacı atıyor. Diyor ki ileride bulunacak diyor. Şimdi Darwin'den bu yana 150 yıl geçti. Nitekim o dönemde milyonlarca fosil çıkarılmıştı. Şu an 350 milyona yakın fosil çıkarıldı. Fosil katmanlarının %90'ından fazlası açıldı. Bunu paleontolog bilim adamları söylüyor. Paleontolojiyle uğraşan bilim adamları söylüyor. Yani o iş yapanlar söylüyor. Nitekim bütün fosillere ulaşılmış vaziyette ve bir tane bile o iddia ettikleri gibi eciş bücüş canlının fosili yok. Öyle bir fosil kaydı yok. O yüzden işte film yapıyor. O yüzden hamurla böyle canlılar yapıyor, onları gösteriyor. İşte canlı yayında çekiyor böyle sağa sola.
Artık meydan boş değil. Mesela, evet. İşte bakın duplikasyondan bahsettik. Mutasyon konusu önemli. Diyorlar ki bir genetik bilgi var burada. Herhangi bir gen olabilir bu veya gen topluluğu. Bunun aynısından bir tane daha oluşuyor bölünme sırasında, replikasyonu sırasında kromozomların ve DNA'nın. Çünkü şuna ihtiyaçları var. Bir kere bir gende en ufak bir değişikliğin tahripkar olduğunu çok iyi biliyor evrimciler. Şimdi öyle bir mekanizma arıyorlar ki gende genetik bilgi değişikliği olacak. Fakat organizma bundan zarar görmeyeceğinin mekanizmasını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve dolayısıyla böyle bir yola giriyorlar. Halbuki bu hiçbir şekilde delile dayalı değil bu iddiaları. Yani bir genden bir tane daha oluşuyor diyorlar. İşte mesela bu ikinci gende bir rastgele değişiklik olduğu zaman, mutasyon olduğu zaman bu genin aktivitesini bozuyor. Tamam. Ama diğer gen sağlam olduğu için bu organizma bundan zarar görmez diye bir iddiaları var. Halbuki bu doğru değil bir kere. Birincisi hiçbir şey olmasa bile duplikasyon zaten başlı başına öldürücü ve zararlı bir mutasyon. Çünkü genetik bilgi eğer bir gen iki katı protein üretiyorsa bu zaten zararlı. Kaldı ki oluşan kopyası başka bir genin içine giriyorsa o genin aktivitesini bozuyor. Veya bunların etrafında genin aktivitesini kontrol eden bölgeler var. O bölgeler duplikasyon esnasında zarar görüyorsa yine zararlı. Bir de bunun delili var mı bu iddialarının? Yok. Nereden hareket ediyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki şu genle diğer gen birbirine benzer. Mesela hemoglobinin alfa yapısı var, beta yapısı var. Bunlardan ikişer tanesi kullanılıyor. İşte bak diyorlar benzerlik. Bu zamanında bunun bir atası varmış. O duplike olmuşmuş. O ondan değişmişmiş. Delil yok. Hikaye. Tamamen
geçmiş,
hikaye.
Geçmişli zamanla devam
eden hikayeler. Mesela bir araba var. Arabanın motoru var. arabanın bagajında motorun aynısından bir tane daha aldığını varsayalım. Her şeyiyle ama böyle. Bütün şanzımanı, pistonları, şusu busu aynısından bagajda var. Şimdi evrimciler diyor ki, bu arabanın diyor bagajındaki motora diyor, araba giderken diyor sarsıntıyla diyor, bir kısım vidaları dökülecek, ona bir kısım vidalar eklenecek. O bambaşka bir motor haline gelecek.
Uçak motoru.
Arabanın da bütün sistemine bağlanacak ve arabayı da daha ileriye götürecek. Evet. Araba mesela 200 beygirken 400 beygir olacak. 400 beygirken 600 beygir olacak.
4 ya. Silindirken 8 silindir olacak.
Zırvalamanın sonucu, yani sonu yok.
Evet. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 8'de akşam canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.